2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskir Azoğlu.
Gördüğünüz gibi farklı bir stüdyodayız. Özel teknolojiler ve 3 boyutlu render tekniklerini kullanarak.
Evet, Donanım Haber'in ofisine aciz geldi arkadaşlar. O yüzden böyle yeşil perdelerle biz sizi kandırmaya çalışacağız. Zor günler bizi bekliyor.
Evet, ekonomi programına başlar gibi oldu da hani.
Ekonomimiz şu anda biraz sıkıntılı bir durumda. Sana da yansımasını gördük bunun.
Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz geçen bölümde kırıktı sandalye.
Evet, kırıktı
ve
sandalye.
Ve sen oturuyordun yani koltukta.
Yamuk oturuyordun.
Yamuk oturuyordun. Şimdi o koltuk da yok. Yani öyle bir problem.
Böyle alırlar
ya. Adam kırık diyordu, yapıyordu. Şimdi koltuk da yok. Ama sanal stüdyo değil. Sanal stüdyo dediğin teknoloji Matrix'te kullanıldı. Öyle şey yapma.
Tabii abi, haklısın.
Matrix'in teknolojisini kullanıyoruz.
Tabii öyle.
10 yıl önceki film.
Müthiş, harika.
Evet. Taksicilere eğitim zorunluluğu. Enteresan bir haber gerçekten de. Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen planla birlikte taksicilere eğitim şartı geliyor ve Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası birleşerek demiş ki eğitimsiz taksici kalmasın. Bunlara biz bir sertifika verelim. Bu sertifikayı alamayanın da çalışma ruhsatını, iznini iptal edelim demiş. Ve bunlar çalışamasınlar. Yani 50 bin taksici varmış bu arada.
Teoride çok güzel. Bak çok güzel. Ama sadece tek bir şey soracağım. Bak bugün taksici değil Burak. Ehliyet sertifikası alırken kaçımız araba kullanmayı öğrendik?
Ha,
yani
bir de o var.
Ehliyeti aldığın zaman sen artık yeterli bir ehliyete sahipsin. Tamam, şimdi gene şey geldi işte, acemi şoför bir sene yanında biri olması gerekiyor falan da onun denetimi ne kadar yapılıyor, o da ayrı bir soru işareti. Yani nereden bileceksin acemi olduğunu adamın? Çevirmen lazım herkesi rastgele. Ben ehliyeti aldığımda araba kullanmayı bilmiyordum.
Ya bak şimdi.
Yani benim trafiğe çıkmam bence sakıncalıydı ama o sertifikayı bana verdiler. Burada da şimdi aynısı geliyor. Bizde teoride çok güzel eğitim var da pratikte ne eğitim verilecek, ne sertifikası alacaklar onu anlamadım.
Ya işin garip tarafı şu. Şimdi geçen bir haber çıktı. Taksici turist kadını taciz ediyor. Görmüşsünüzdür belki haberlerde.
Evet ya, gördüm.
Böyle elini melini tutuyor. Kadın elimi tutma demesine rağmen iki kere elini tuttu. Sonra havalimanına yakın evim var dedi kadına. 30 lira yazan yer içinde 120 lira talep etti.
Her koldan girişmiş
yani
hayvan.
Her koldan girişti adam. Sadece parasını almaya çalışmıyor yani, anlayacağınız zavallı kadını. Her türlü taciz ediyor ve şey yapıyor, zorlukta bırakıyor. Bu adam daha öncesinde de İranlıların gasp olayına karışmış.
Aynı adam.
Aynı adam, aynı plaka. Şimdi işin garip tarafı ne bakın. Polis yakaladı bunu. Polis neden ceza kesti sence? Bir tahmin et. Bu adama ceza neden kesiliyor?
Bir dakika, bu adama trafik cezası mı kesildi?
Abi bu adama öyle men falan yok. Bakın arabasını kilitlediler ya, arabasını niçin kilitlediler? Çalışma ruhsatının izni bitmiş zaten.
Şimdi
çalışma ruhsatı
şey
yokmuş. Adamın çalışma ruhsatı yok abi. Hani her şeyi geç, o adam zaten trafikte olmamalı. Şimdi burada ne diyor? Eğitimi almayan taksicinin çalışma ruhsatını iptal edeceğiz diyor.
Zaten.
Son iki taksici olayında da, iki taksicinin de arabası kilitlendi ama neden? Çalışma ruhsatı bittiği için zaten. Adamlar yani şeyden kitlemiyorlar. Tacizden falan içeri almıyorlar adamı bak. Çünkü kadın şikayetçi olmamışlar. Kadın şikayetçi olduktan sonra o iş devreye girecek. Şimdi hukuksal bir süreç de var. Yani sen şikayetçi değilsen.
Evet, adam seni
içeri almıyor. Yani yargı ne yapsın, tamam? Kafadan şikayetçi olmam. Kamu davası açılabilir. Sonuçta ülkemizin adını kötüye çıkartıyor. Bir turisti taciz ediyor orada. Bu kamu davasına da girebilir, bilmiyorum. Açılmamış henüz. Bu son iki olayda da taksicilerin çalışma ruhsatı yokmuş. Bu yüzden ceza kestiler adamlara.
Güzel. Peki.
Ve haberlere böyle çıkıyor. İşte bilmem ne yapan taksicinin ruhsatı iptal edildi, arabası kilitlendi. Sonra bakıyorsun araba niye kilitlenmiş? Çalışma ruhsatı yok. Abi zaten bu
zaten
adamın
çıkmaması lazım.
Trafikte olması hatta. İşte denetim diyoruz ya, bakın denetim. Taksiciler denetlenmiyor. Bu kesin ortaya çıkmış durumda abi. Ve diyor ya, eğitimden geçmeyen trafiğe çıkamayacak. Göreceğiz.
Mesela şey merak ediyorum. Eğitime nasıl girecek bu adam? Yani ne diyecekler mesela? Diyelim ki taksicileri eğitime çağırdılar. Eğitimden geçmeyen ruhsat çıkmayacak dediler. Tamam mı? Sallıyorum, şu an 100 bin taksici var Türkiye'de. 10 bin gitti sadece.
Abi de sınavı ne bunun? Hani eğitim diyor ya, sınavı ne bunun? Dolandırılmama, dolandırıcı olmama eğitimim yani.
Ben de anlamadım.
Turisti yani dolandırmama diyecekler. Ne yapacaklar?
Ne eğitim olacağını anlamadım. İşte zaten muhalefette kalan o. Teoride bir eğitim var da eğitim ne eğitimi?
Bence ahlak eğitimi olması tek başına yeterli.
Bir daha bir 50 yaşındaki adama ne ahlak öğreteceksin?
Evet, bir de o var.
Yani ne alaka? Zaten bizim sıkıntı temelde toplumsal olarak her konuda bu kadar iyi eğitim alamamızdan kaynaklanıyor. Yani temelde bir problem var ya sen taksici.
Şey
ya bu ne biliyor musun? Bu biraz şey gibi duruyor. Yanlış anlamayın. Belki de güzel bir şey çıkar altından. İnşallah güzel bir şey çıkar ama bu biraz şey toplumun gazını alma haberi
öyle
geliyor.
Ya,
yani hani taksiciyle ilgili millet çok sövmeye, çok saymaya başladı. İşte Uber'le olan yaşandıktan sonra iyice böyle millet böyle bir gerildi falan. Şimdi de toplumun hani gazı biraz böyle düşsün diye yapılmış bir haber
ya,
gibi duruyor.
İşin komiği şu. İşte taksiciler esnaf odası başkanı diyor ki sertifikası olmayan kişiler artık yola çıkamayacak. Arkadaş adamın çalışma ruhsatı yok yola çıkıyor. Sen diyorsun ki eğitim sertifikası olmasa ya yani geçiniz bunları ya. Yani çok komik ya. Hangi plakanın ruhsatı ne zaman bitti? İzni ne zaman bitti? Takip edemiyor musunuz sistemde? Yapay zeka diyoruz. 21. yüzyıl diyoruz.
Mesut Çevik'le hardcore donanım haber ikisi bir başladı.
Ama yani öyle. Teknoloji ya, kısmına şey bakayım mi? Abi bunu. Plakaları okuyorsun.
Şu haberleri bak bu haberler tehlikeli haberler. Taksiciler şimdi bizi yolda molda görürler. Bu haberleri sonunda konuşalım. Şimdi adam videoyu açacak.
En iyisi ben diyorum.
Yani adam, video, adam taksici. Videoyu açtı. Silüetleri ezberledi. Mesut Çevik, Enis Kiziroğlu.
Sopanın üstüne çiziyor.
Enis Kiziroğlu dedim. Bu. Enis Kiziroğlu. Ben bunların ismini soy ismini buldum diye. Şimdi Allah nasıl bileceğim ben? Her gün taksiyi biliyordum.
Sen niye akla getiriyorsun böyle şeydir şiddeti?
Şaka yapıyorum be.
Çürükleri temizlesinler diye anlatıyoruz biz.
Nasıl korktuk?
Aranızdaki çürükleri temizleyin dostlar.
Temizleyin tabii abi.
Taksicileri seviyoruz.
Bir şey söyleyeyim mi? Her zaman söylüyoruz. Bunun en büyük zararı gene taksicilere. Yani şu haberlerin en büyük zararı taksicilere. Evet hepsi öyle değil. Ama temizleyemekleri için kendi içindekileri.
Zaten
yani kendi meslekleri kötüye çıkıyor
şey
abi.
Şey demiş yani dürüst taksici de çok şikayetçi demiş bu konuda.
Abi dürüst taksici zaten bence en çok ya şu an benden çok adamı şikayet etmesi lazım. Evet. Düşsene şimdi senin meslek grubun sen mesela tamam mı basın mensubusun. Tüm basın mensubu herkes pislik ahlaksız teknoloji sektöründe diye bir haber çıksa ve sen desen ki merhaba mesleğinizde ben basın mensubuyum. Allah seni kahretmesin. Adam taksici bak taksiciler de söylüyor ben mesela çocuğum diyor babam taksicilik yapıyor diyemiyor diyor bazı yerlerde. Okulda sordukları zaman.
Bunun çözümü
diyor.
Çok basit ya bunun çözümü var böyle eğitim falan değil bakın çok basit bir çözüm var. New York'ta bunu böyle çözmüşler aslında. Abi taksici plakan mı var? Bir plakan bile olsa diyecek ki sana abi ulaştırma şirketi kuracaksın. Tamam mı? Şirket kuracaksın abi. Taksici şoför de senin çalışanın olacak. Sigortalı elemanın olacak.
Normal çalışan
yani maaşlı. Öyle yövmiyeyle falan çalışmayacak. Senin maaşlı çalışanın olacak abi.
Gel değiştir bu düzeni.
Yiyorsa bak olursa. Yiyorsa taksi plakası al çalıştır tamam mı? He o taksici bir suç işlerse filan da ben firmayı bulurum. Yani anladın mı? Ben taksiciyi bulmam. Tazminat davası mı? Sana ceza mı keseceğim? Firmaya keserim diyecek abi. Bitti. Şak bitti abi.
Abi dillendirmediğiniz bir konu var da yani bu işin ne mafyası vardır ne şeyi vardır. Türkiye'de çok yozlaşmıştır bu taksicilik muhabbeti.
100 plaka mı var abi? Tamam temiz. Kur şirketini.
Abi öyle senin SimCity'deki gibi olmuyor işte. Yani bayağı yıkıp yeniden yapman lazım komple sistemi.
Yani ne bileyim bana öyle göre. Temiz sistem bu. Öyle eğitime falan da gerek yok. Çünkü o zaman şirketler adamları seçecekler. 10 numara bir şey. Bak şimdi. Abi bir sürü büyük mağaza var. Migros'uydu bilmem nesiydi. Tezgahtaki adamla, kasadaki adamla ne kadar sıkıntı yaşıyorsun? En ufak problem olduğum adam ne diyor abi? Abi tabii ki bırak senin hakkın diyor. Yenisini al. Bozuk ürün hemen geri iade alayım.
Adam çünkü orada çalışan adam.
Kurumsal anladın kurumsal mı? Kurumsal bir yapı var. Adam biliyor şirketten atılır. Çünkü adam senden muhatap değil. Patrondan muhatap. Maaşı oradan alıyor. Taksiyi de böyle yaptığın anda çözülür abi.
İşte.
Biter yani olay. Yeni yılda ücretsiz poşet devri bitiyor. Yani bu da ayrı bir ülke
geldik mi ona ya? Bu, bayağıdır vardı bunun muhabbeti. Oluyor mu artık yani bu
abi
resmi?
Oluyormuş. 1 Ocak 2019'dan itibaren poşetler ücretsiz verilmeyecekmiş. 25 kuruş ücret istenecekmiş. Herhalde poşetine göre de değişir.
Şimdi bu poşet konusuyla alakalı yurt dışında olan da bir sistem bu büyük ihtimalle. Evet. Yani poşet şeyle alakalı. Şimdi bizde mesela şimdi ben tam olarak şeyi kestiremiyorum. Bu sebeple poşetin tüketiminin azalmasını mı amaçlıyorlar?
Abi bak
bunun
şimdi,
amacı yani poşeti daha az
bu uygulamayla olur. Beraber 2019 yılında kişi başına poşet tüketimini 90'a 2025'te de 40'a düşürmeyi planlıyorlar.
Güzel abi düşürsünler.
Yani düşürsünler tabii poşet büyük bir sıkıntı ama poşet aynı zamanda yani market poşeti dediğimiz şey aslına bakarsanız çöp poşeti olarak kullanılıyor Türkiye'de.
Evet.
Yani bunu kimse inkar edemez. Yok, biz de çöp poşeti olarak kullanıyoruz.
Ben direkt çöp poşeti olarak kullanıyorum.
Marketler zaten çöp poşet olarak kullanılmasın diye çabuk yenilen poşetlere geçtiler. İyice dandik poşet vermeye başladılar. 3 kat yapıyoruz öyle kullanıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Şimdi çöp poşeti kullanıyoruz. Yani ben şeyi çözemedim. Para versen de vermesen de çöp poşeti kullanıyorsun. Yani bu poşetler tamam dışarı atılan poşetler var evet. Ama 25 kuruş alsan da o poşet yine çöpe gidecek. Yani bu poşetler tekrar kullanılabilir poşetler değil. Yani para alıyor senden ama tekrar kullanılabilir bir şey değil bu zaten. Yine çöpe gidiyor.
Madem kese kağıdına geçsinler madem para vereceğiz o zaman.
Ha, belki de hani para vermeyeyim diye markette kendi çantanla gider misin? 25 kuruş da hiç caydırıcı bir rakam değil. Değil mi?
isteyen değil, evet.
Gerçekten ben o kısmı çözemedim.
Belki de alışık olmadın. Uygulamasını görmek, sonuçlarına bakmak lazım. Ya ben şu mesela kendi kısıtlı çevremden düşünüyorum. Ben yani eskiden evet şey vardı. Fazla fazla poşet alma kültürü vardı 10 yıl önce falan da. Zaten artık marketler de şey. Yani atıyor senin önüne yani. Yani malzemene bakıyor. Bir tane atıyor, iki tane atıyor. Yani evet. 10 tane poşet yiyip hadi hepsini koymuyor. Al demiyor yani. Hani ben hiçbir zaman normalden fazla poşet aldığımı hatırlamıyorum. Ama bu benim tamamen kısıtlı çevremde gördüğüm yani, bir gözlem. Yani. Öyle. Belki öyle değildir bazı yerlerde. Bilmiyorum. Ama bakkal falan hayatta vermez zaten. Kendi poşet deyip veriyor. Ya arada, bakkala poşetle gidiyor.
Türkiye'de çöp poşeti de çok pahalı ha. Yani çöplerimi düzgünce çöp poşetine koyup atayım dersen. Biz çöp poşeti alıyoruz. Çöp poşetinin maliyeti dikkat edersen aşırı yükseldi. Market poşeti hala çok daha uygun yani o konuda.
Çöp poşetle büyük boy aldığımız oluyor yani işte.
Evet, mecbur alıyorsun çünkü onu. Market poşeti bitiyor çünkü.
Abi damlatıyor market poşeti falan. Çöp poşetine koyuyorsun onu falan. Öyle bir kombin yapabiliyoruz. Evet, yani. Öyle bir çok şey çöp bir muhabbet oldu burada ya yalnız.
Şöyle bir muhabbet var yalnız. Tabii ki azalacaktır büyük ihtimalle. Ama marketlerde de bir tartışmanın kapısı açılacak.
Bir de şey
yazmış. Çünkü şöyle bir problem var. Fazladan poşet alıp poşetin içine koyanlar vardı biliyorsun onları. Şöyle 10 tane poşet alıp başka poşetin içine koyuyor.
Öyle mi?
Tabii adam poşet bak, markette oluyor.
O... Onlar yüzünden bize kilitlendi şimdi muhabbet.
Ben yapmıyorum arkadaşım yapıyor. 10 tane. Şimdi mesela 10 tane aldı poşetin içine koydu.
Ya neyi hesap derdinde? Yapan varsa doksa yapmasın. Ne bu küçük hesabın peşindesin sen? Yapmışsın şimdi, orada 100 liralık alışveriş. 2 tane fazla torba alacağım diye ne gerek var böyle bir
şeye? Kasadaki
şey?
Nasıl hesaplayacak? Birer birer verecekler herhalde artık. Çin çin çin.
Tabii öyle. Ya şey yurt dışında şey yapıyorlar ya.
Kasadan
benim gördüğüm,
geçiriyor evet.
Yurt dışında şey yapıyor. Poşet ister misiniz diyor. Evet iki tane diyorsun. Bir tane diyorsun. Adam ona göre sana ekstra fiyat çekiyor.
Şimdi yurt dışında.
Poşet öyle ortada durmuyor yani.
Tabii benim gördüğüm ama poşet ister misiniz dediğinde sen istemediğinde bir euroya sana bir poşet çakıyor orada. Poşet şey poşet genelde. Kaliteli büyük bir poşet. Evet. Böyle neredeyse tüm market alışverişinin içine koyabiliyorsun. Yani
değişiyor
iki tanesiyle
ya. Ben
kurtarıyorsun.
Bazı yerlerde küçük de gördüm. Klasik yani,
o
de gördüm
da olabilir
yani.
Tabii ayrı. Ama böyle bir düzenleme var arkadaşlar. Aman diyeyim hani hazırlıklı olun. 1
şey
Ocak'tan itibaren.
Twitter'da gördüm biri paylaşmıştı. Hatırlamıyorum kim olduğunu da. Madem para satın alacağız o zaman poşetlerin üzerinde marka olmamalı demişti. Şimdi BİM, Migros, A101'de yazıyor ya. Hani madem
bir de o var.
Madem ben buna para verip alıyorum sen bana bunu o zaman beyazından vereceksin, siyahından vereceksin. Ben senin reklamını yapmak zorunda değilim yürürken diye bir geyik yapmıştı. Hiç düşünmediğim bir nokta ama mantıklı yani.
Ama adam ya şey diyorsa poşeti ucuz tutabilmek için reklam koyuyoruz.
Ya bir de şey var tabii o zaman şey de tartışırsın. Ya, aldığın ürünleri de para verip alıyorsun hepsinin üzerinde markası yazıyor. Evet. Onları da kapatman
doğru.
Lazım dersin yani.
Doğru.
Öyle haklısın. Bir durum da var. Efendim Xbox tarafıyla ilgili haberlerle başlayacağım. Xbox sahibi Sinzer şu anda 3 Ocak'a kadar çok güzel bir kampanya var. Mesut'un da devamlı adını ağzını aldı. Xbox Game Pass.
Evet, 1 lira. Paralar yaptı Xbox'tan.
Evet şu anda 1 lira. Bunu geçen yaptıkları etkinlikte duyurdular. Türkiye'de 1 lira, yurt dışında 1 euro, 1 dolar. Yani tamamıyla sembolik bir rakam şu anda.
1 aylık için ama yani gidip yıllık evet. 12 lirayı alamıyorsun.
Aynen sadece 1 aylık. Sonrasında zaten iptal etmezseniz üyenizi istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. 60 liraya geçiyor. Normalde 60 lira. 100'den fazla da oyun var diyorlar. Hatta bu etkinlik dedim ya Xbox bir etkinlik yaptı. Çok maalesef sıkıcı bir etkinlikti. Yani 2 saatimi çaldı
bir basın
ama
bütün
olsun.
Yolasılar etkinlik yapmak yeterdi.
Aynısını dedim. Yeminle aynısını dedim yani. Bana atsalardı videoları yeterdi yani.
Hatta
boş
ben bir
kusurta
aradım. Bir tane bedava konsol yollasan dedim sıkıntı bitmişti yani.
Xbox Game Pass'in içerisine girecek yepyeni 16 tane oyun duyuruldu. Bunların arasında tabii önemli oyunlar var, bağımsız oyunlar var. Yani genelde küçük çaplı oyunlar
hangisi
var.
Hangisi önemli oyun? Bir PlayStation şey, Battlegrounds var.
Hellblade Senua's Sacrifice güzel bir
oyun. Var evet.
Ori and the Will of the Wisps var. Microsoft'un kendi oyunu yeni çıkacak olan. Onu zaten bekliyorduk da duymak güzel oldu.
Genel, Blind Forest'ı zaten Gold yerine vermediler mi?
Hatırlamıyorum. Olabilir.
Verdiler. Bende var çünkü. Öyle hatırlıyorum doğru. Ben onu.
Ya ama en önemlisi tabii PUBG'nin Xbox Game Pass'in içerisine girmiş olması.
Evet bir o var. Yani aslında Fortnite bedava olunca bunların pek bir şansı kalmadı. Zaten biliyorsunuz belli bir dönem içinde bedava verdiler oyunu.
Xbox'ta evet, doğru.
Evet. Yani bu anladığım kadarıyla bunu da bedava yapacaklardı şu anda.
Ya konsolda PUBG bence şey değil. Yani
istediğini
oynadım,
bulamadı.
Ya istediğini bulamadı. Verimli de çalışmıyor ama. Yani bir de şöyle bir şey var. Şimdi insanlar belki kızacak ama ya PUBG yapan adamlarla Fortnite yapan adamların arasında devasa bir tecrübe farkı var.
Evet,
Epic Games dediğin senin firma Fortnite yapan adamlar yıllardan beri shooter oyunu yapan
ve konsola da oyun yapan.
Ve konsola oyun yapan Gears of War'u tamam aynı ekip yok içerisinde ama Gears of War yapmış adam yani bu herifler. Yani bu adamlar çok aşina konsollara.
Adamın oyun motoru zaten cep telefonundan konsola kadar çalışsın diye dizayn edilmiş.
Yani Unreal Engine'ı yapan adamlar yani Epic Games hakikaten PUBG sürpriz bir çıkış yaptı ama Epic Games Fortnite'ı yapmış olsaydı şaşırmazdık zaten gene. Çünkü Epic Games yani bilinen bir firma. O açıdan rekabet etmeleri zor ki Fortnite zaten domine ediyor gibi. Evet, geçen öyle. Sene Fortnite'ın senesi oldu desek yanlış olmaz herhalde oyun açısından.
Ya para da harcıyorlar, para da kazanıyorlar tabii. Deli gibi para kazanıyorlar hem de sistemden.
Yani bir de Microsoft Xbox Game Pass için preload geldiğini de söylemiş. Hani çıkacak oyunları öncesinde preload edebileceksiniz. Çıktığı gibi de oynayabileceksiniz. Crackdown 3 var mesela. Crackdown 3'ün de çıkış tarihi duyuruldu. Şubat'ta çıkacak. Nalet gitsin artık şu Crackdown 3'ü. 50 yıldır çıkacak oyun çıkmadı. Ve yani gösterdiler videosunu. Yeni bir Crackdown 3 videosu yayınlandı. Neden oynayayım ki ya şu an? Ya bu neslin oyunu değil yani. 2 sene öncesinde abi, Xbox 360 döneminde kalmış bir oyun gibi duruyor gerçekten.
Crackdown 1 dışında o seride oynanabilecek oyun yok.
Crackdown 1'de casual bir oyun. Hani unut, oyna unut yani. Hani eğlenceli böyle şey. Öyleydi. Hani damga vuran bir oyun değil yani.
Dönemi için çok eğlenceli, güzel bir oyundu. Yani o konsolun harbiden diyordun ki iyi ki de bu konsola böyle bir oyun çıkmış. Eğlenceli oynuyordun.
Just Cause'un biraz daha bilim kurgu temalısı diyebilirdin aslında. Evet, yani patlatıyordun sağa sola.
Güzel özellikler vardı abi. Adamın gelişiyordu. Hani RPG özellikleri de vardı. Ya İstediğin yönde gelişiyordun. Da. Gücün artıyordu. Zıplıyordun falan filan.
Abi ya bunda da vardı da Crackdown 1'in makyajlanmış hali gibi duruyor.
Hele zaten daha kötüsü duruyor. Yani Crackdown 1'deki birçok şey yok öyle.
Bir de yılan hikayesine döndü. Oyun 2 sene önce çıkacaktı, 3 sene önce çıkacaktı.
Ya onlar orada şöyle falan bir atış yaptılar biliyorsunuz. Microsoft'un yalanı vardı. Xbox çok güçsüz kalınca cloud'dan destekleyeceğiz diye bir yalan attılar. Hatırlıyor musun?
Abi adam Red Dead Redemption 2 yapmış. Daha neden bahsediyorsun sen? Yani bu Crackdown 3'ü mü çıkaramıyorsun?
Evet, ama şey ya diyorlardı onlar. %100 yıkılabilir dünya. Gökdelen yıkılacak falan diyordu.
Yapmışlar. Gördüm videosunu.
Leş. Evet, yapmasalar daha iyiydi. O yüzden
zaten
öyle takıldı.
Zaten şöyle, online'da sadece yıkılıyor. Hikaye modunda yıkılmıyor. Online'da yıkılıyor. Cloud System kullanıyorlar bu fizikten yıkılması için ama grafikler Tron filmi var ya. Tron filmi gibi. Hani neonlar koymuşlar falan böyle. Yani single'daki grafiğin yarısı yok gibi duruyor online'da. Ya oyun büyük eleştiri olacak. Xbox'ın başında bela oldu Crackdown 3 biraz ya.
Biraz öyle oldu. Zaten Xbox'ın oyun kısmı full sorun oldu ya.
Ya işte Phil Spencer abi orada çalışıyor. Çalışsın da yapsınlar artık.
Bir yeni bir firma satın aldılar biliyorsunuz. Yeni RPG bir sürü firma satın aslında.
Aldılar. Obsidian aldılar.
Obsidian en önemlisi.
E3'te de almışlardı. İşte Hellblade yapan abileri aldılar. Ninja Theory falan. 3-4 tane sağlam firmaları var.
Bir sonraki Xbox artık lazım. Darısı yani. Öyle çünkü gözüküyor. Bu Xbox bitti artık. Bunda bir şey çıkmaz. Dubai polisi hep böyle lüzumsuz işlerle aklımıza geliyor. Nedir? İşte egzotik arabaları polis arabaları yapmalar.
Dubai en güvenli şehir ya. Canları sıkılıyor olabilir. Bu arada hakikaten Dubai en güvenli şehirlerde birinci sırada galiba.
Ya şöyle çünkü yani kaşın oynasa alıp asıyorlar.
O yüzden. Ama Dubai sadece. Diğer ülkeler, diğer Suudi Arabistan ülkeleri değil.
Şöyle seni asıyorlar abi. Yok Suudi Arabistan'da birçok şehir güvenli. Bir de şey yok, var orada.
Ben baktım. Yani diğerleri ilk 20'de bile yok. Ama Dubai büyük ihtimal turistik bir yer olduğu için.
Olabilir,
en büyük
evet,
önlem.
Ekstra.
Çünkü turistik yer olunca bizde bir ekstra bir dikkat olur yani. Dubai bir, Tayvan'ın şehri galiba Taipei olması lazım. O da 2 miydi öyle
mesela
bir şey.
Mesela Arabistan ülkelerinde şey de gözüküyor. Bilirsin daha doğrusu o taraftaki ülkeler, Arabistan demeyeyim de. Mesela taciz ve tecavüz olayları çok az gözüküyor. Çünkü orada ben tecavüz uğradım deyince ikinizi de asıyorlar.
Bir de onu soracaktım. Mesela şey. Geçen diyordu işte Orta Doğu ülkelerine tecavüzün az görünüyor diyor. Çünkü ya bildirilmediği için.
Bildirilmiyor canım.
O yüzden Dubai, şimdi onu ekleyecektim, iyi oldu hatırlattın. Dubai öyle gözüküyor ama öyle mi bilmiyorum. Ama abi, öyle gözüküyor.
Şimdi şöyle yani biz Dubai'ye tatile gittiğimizde eşimle beraber.
Ben hiç görmedim Dubai'yi.
Abi inanılmaz rahat geziyorsun. Rahat dediğimde yani gerçekten etrafına şöyle bir bak. Kimse sana bakmıyor. Çünkü orada şöyle bir olay var. Çoğu göçmen orada çalışanların ve herhangi bir şekilde göçmenler turistleri rahatsız ederlerse ve bir şikayet olursa sadece şikayete bakıyor. Adamın pasaportunu iptal edip ülke dışına atıyorlar.
Olay turistten yana yani çok bir daha, sıkı
tabii,
bir şekilde.
Turistten yana umurunda değil yani orada çalışan insanlar kimsenin umurunda değil. Hiçbir şekilde ama yoluna çıkmıyorlar, rahatsız etmiyorlar yani.
Başımıza bela almayalım diye.
Değil yani gerçekten çünkü her bayağı yer kadar şey dolu, inşaat işçisi ve şey dolu orada başka ülkelerden gelen. Ve ister istemez şey diyorsun sen. Ya herkes kapalı hani birazcık Avrupalı gibi giyinen bir insan burada şey olur mu falan. Yok abi kimsenin umurunda değil.
Anladım. Ben Dubai'nin havalimanını görmüştüm. Gördüğüm en şık havalimanıydı herhalde. Dedim ki yani hakikaten Dubai'ye turist yeri. Şey gibi otelin böyle sanki 5 yıldızlı otelin şeyine girmişsin gibi. Locasına girmişsin gibi o şeyi
yapmışlar. Bir de orada beyaz yapmışlar. Entaylı adamlar var ya. Aha. Onlar sadece Dubai vatandaşları tarafından giyilebiliyor. Hı hı. Adamlar ve yani o kadar temiz, o kadar jantiler ki.
Evet
adam
ya.
Sadece onu giymiş. Bembeyaz bir şey var işte senden daha şeydir ya
bir
adam.
Bir de şey, şimdi bizim gibi mesela böyle turiste dayalı ekonomilerin olduğu yerlerde inanılmaz bir hizmet kültürü gelişiyor. Yani bu tabii şey, belki oradaki işçi için güzel bir şey değil ama turistin hoşuna giden şeylerdir ya bunlar. Mesela evet. Avrupa'da şey der, Türkler Avrupa'ya gittiğimiz zaman biz ya Türkiye'deki bir hizmet şey yok. Çünkü bizde abim hoş geldin nasılsın Avrupa'da falan böyle. Hani normal insan yani, herkes insan, anladın mı? Öyle bir hizmet muhabbeti öyle olmuyor. Yok. Ben Dubai'de çok şaşırmıştım mesela, işte hani hep biz şey vardır ya, Orta Doğu imajı vardır ya, işte kaba saba adamlar falan diye bakılır böyle. Değil, öyle adamlar öyle bir canlı ki, hoş geldiniz beyefendi, ne isterdiniz falan filan diye. Abi dedim, ben onu hak etmiyorum. Ben de böyle konuşma, geriliyorum, ben bunu hak etmiyorum. Ben normal bir insan evladıyım diye.
O yüzden hani güvenli olmasının yan şeylerinden bir tanesi de çok sıkı disiplin olması yani o tarafta.
Haberin içine ettik ya.
Şimdi adamlar hovercraft uçan motosiklet kullanacaklarmış. Denemelerine başlamışlar. Biliyorsun bunlar ilk işte Elon Musk gelsin, tübü burada kursun, yerin altına Hyperloop'la biz gidelim işte tarzında çalışmalar da yapıyorlar. Uzaya da ilk biz çıkalım, uzay turizmi de biz de başlasın tarzında var. Para olunca can sıkıntısının ortasında. Şimdi demişler ki karbon fiberden yapılan 115 kilogram ağırlığa 100 kilometre saat hızı ulaşan bu uçan motosikletleri biz polislere verelim, kullansınlar. Ama videoda da görebileceğiniz gibi uçan motosiklet deyince böyle aklımıza hemen uzay filmlerindeki gibi uzaydan gelen bir şey değil. Yani yerin birazcık üstünde gidiyor. Ve gördüğüm kadarıyla halk sağlığı ve polis için bayağı tehlikeli. Yani yanlışlıkla polis yakınınızdan geçerse falan biçer o pervaneler. Ya da polis düştü pervanenin üstüne.
O da biçler.
Yani bu şey gibi olmuş.
Sen bizdeki haberi gördün mü peki?
Hayır. Hangisi?
At. Hayır, İstanbul'un nasıl bazı sokaklarında atlı polisler gezmeye başladı. Ciddi söylüyorum. Haber çıktı, atlı polisler geziyor diye.
Ne gerek varmış abi?
Bilmiyorum ki. Yani İngiltere'de sembolik bir şey falan da, mesela bizdekini anlamadım ya. Eğer şey olursa, olumlu görürlerse, nasıl olumlu, yani bunun kıstası ne onu da bilmiyorum. Hani ne derlerse olumlu olacak, ne demezlerse olumlu olacak. Eğer tecrübe olumlu olursa yaygınlaştırılacakmış bu atlı polisler. Trafik kapalı alanla gördüğüm kadarıyla, ama şeyi çözemiyorum abi, mesela atlı polis suçlu var. Ne yap? Atı dört tane kaldırıp ok mu atacak peşinden? Hakikaten düşsene be. Mesela bir suçlu oldu, ihbar ediyor. Dik hırsız var, çantamı çaldılar falan diyor. Attasın polis olarak. Abi, gerçi de anlayamadım ne yapacaksın
attı
yani.
Attı polis turistik bir görüntü değil mi ya genel olarak?
Evet, turistik bir görüntü. Acaba onun için mi yapmıştır onu anlamadım. Ama şey diyor, eğer uygulama başarılı olursa, işte mesela nasıl başarılı oluyor uygulama onu anlamadım. Turistler mi hoşuna gidecek? At çok sevimli mi olacak?
Ya ben sadece şeyi merak ediyorum. Şimdi ben... Heybeli adada büyüdüğüm için biliyorum, at dediğin hayvan abi insan gibi durmuyor yani. Yediği zaman onu bir şekilde dışarı atması gerekiyor.
Pata ve pata pata diyorsun.
Sadece katısı değil, sıvısı da bu hayvanın bayağı boldur yani. Bayağı boldur hem de. Polis kardeşlerimiz mi temizleyecek onu? Yoksa yanında bir belediye görevlisi mi duracak atların durduğu yerde? Bilmiyorum. Çünkü at dediğin hayvan abi durmuyor yani. Durmuyor.
Ben de Red Dead Redemption 2'den gördüm. Durmuyor gerçi.
Durmaz yani. O yüzden o da garip bir şey. Yani onun pisliğini kim temizleyecek? Nasıl idare edecekler? Bilmiyorum.
Sadece öyle bir gördüm, onu paylaşayım dedim yani.
O da garip bir olay. Bakalım, göreceğiz. Bu arada şimdi keriz.avi derler ya bazen. Ya da sazan.avi diye bir şey var. Uzay ülkesi Asgardia vatandaşlardan vatandaşlık ücreti almayı parlamentoda kabul etmiş. Ve yıllık 100 euro.
Hiçbir şey değil ya.
Tabii yani bunun böyle şeyi olmak
nereden
istiyorsun.
Nereden duyurmuşlar peki?
Şey, parlamentoda kabul ettik deyip web sitelerinden şey yapmışlar. Elit topluluğumuz yılda 100 euro verecek. Biz de Ay'a işte 2043'te kalıcı üs kuracağız. Orada yaşayacağız falan filan diye böyle bildiri de yapmışlar.
Kaç kişiden acaba toplu çarpmıştır bu parayı ya?
Ya bilmiyorum. Bunu veren adam varsa da yani harbi sazan avidir ya.
Bunu veren adam varsa da canı sıkılıyordur ya. O bana, adama biz de ulaşalım bence.
Baya fazla para vardır. Bana da verebilir para. Yani sıkıntı yok. Ben kabul ederim gerçekten. Benim vaadimse böyle bir şey değil yani. İkisi biri daha fazla devam etmek. Arka planı değiştirmek falan.
Ver abi 300 ver. Şurayı bir değiştirelim komple. Yani değil mi? Koltuk alalım ya aşağıya.
Tekerlek taktıralım koltuk. Yani böyle bir şey var. Lembit Öpik şeyin ismi de. Başkanın ismi de. Organizasyonun.
Başkanın ismi zaten güzel anlatıyor bence. Öpik.
Hani... Yani bunlar... Yani şey de yollamışlar. Uzaya bir tane de mikroidi yollamışlar. İşte bu bizim başlangıcımız, sonra da biz uzaya bir tane dünyanın içerisinde kalan şey kuracağız demişler. İstasyon. Yani uzay istasyonu falan.
100 euro ile iyi abi.
Yani mikroiduyu bugün toplanalım arkadaşlar. Hep beraber. Şöyle 10 bin dolara falan biz de yerleştirebiliyoruz bu arada. Şey bir şey değil yani. Mikroidi dediğiniz olay çok çakma bir olaydır. Teknolojiye böyle birazcık hakim olan bir adam. Mikroidi tasarladık attık diyebilir yani Arduino ile falan. Öyle çok dünyanın şeyi bir şey değil mikroidi dediğimiz olan.
Benim tokatlardı şu an. Ben bilmiyordum çünkü. Mikroidim yapalım falan derdim.
Abi ya. Zaten dikkat et. Böyle Hindistan'da falan şey var. Mikroiduları böyle üniversitelerin falan öğrencilerin yaptığı mikroiduları böyle 50 tanesini falan aynı anda fırlatıp yerleştiriyoruz diye. Yani bir şey değil. Uzay çöpü gibi bir şey o böyle.
Anladım.
Ondan sinyal alıyorsun. Aa sinyal aldım diyorsun. Bitiyor yani. Mikroidinin çok da fazla bir fonksiyonu yok. Hani mikroidimizi de yolladık işte hani bak. Falan filan tarzında öpmeye gelmişler anladığım kadarıyla. Şimdi 100 euro istiyorlarmış. Türkiye'den çok katılım, çok ilgi olmuş mesela. İlk bunlar duyurduğunda.
İlk duyduğunu.
Evet.
Ama bizimkiler hayatta para vermez. Geyik falan da şey yapmışlar.
Bizimkiler büyük ihtimalle vatandaşa para veriliyor zannettiler. Hani?
100 lira. Gerçi bizimkiler para da veriliyor. Çiftlik bank diye bir şey var sonuçta. O yüzden çok kesin konuşmamak lazım yani.
Sizin bu için uzay belki gemisi alıyoruz. Uzay turizmi. Para kazandıkça bölüşüyoruz filan tarzında. Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlenmiş. Bu ah adam bir de şeymiş, bir okulda öğretmenmiş abi. Okul müdürlüğü yapıyormuş Tokyo'da.
Japonya bu konuda gerçekten şey. Ya yani Japonya'da hemen şu olay var. Allah'ım ne olur bizi kadınlardan, Allah'ım ne olur bizi erkeklerden kurtar olayı var. Hemen bir önce şey istiyorlar. Robot gelsin onunla evlenelim. İşte robot gelsin onunla ne yapıyorsak onunla yapalım.
Erkeklerin kadınlarla bir iletişim sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Japonya'da... Robot kadın, robot kadın bunlar da bayağı bir şey. Zaten annesi demiş ki çocuğun düğününe gitmemiş bu arada.
Abi düğün mü yapmış çocuk?
Çocukluğundan beri kızlarla iletişimi zordu demiş.
Demek ki Japonya sosyal iletişim açısından bir problem var yani.
Aslında dünyada son dönemde bence sosyal iletişim konusunda bir problem olmaya başladı.
Ama Japonya hep bu konuda örnekti ya. Mesela Japonların işte ben hani animelerini de seyreden bir insanım. Hani orada bile hep görebileceğin şeyler var yani böyle işte hani aşırı utangaçlık. İşte benzeri şekilde işte hani kadına çok iletişim kuramamak.
Ama abi dünyada şu an yani. İçinde bulunduğumuz yüzyılda şeyle tartışmaya başladılar. Şimdi mesela şimdi bir kadınla iletişim kuracaksınız değil mi? Tanımıyorsun. Hoş bir bayan var ya da hoş bir erkek var. Kadın iletişim kuracak filan. Kadın daha rahat iletişim kurabiliyor. Gelip yanına oturup sana ya sizi çok beğendim bir konuşalım mı ya da neredensin filan diye laf attığında sen şey demezsin mesela. Hey ama sapık bir kadın var burada beni taciz etmeye çalışıyor. Aman Allah filan deyip evet. Otobüsü terk etmezsin tamam mı? Ama diyelim ki hoş bir beyefendisiniz. Hoş bir kız gördün gittin yanına. Merhaba işte nereye gidiyordun filan. Sonra hemen şey tacizci gözüyle bakıp.
Şey söyleyeyim mi? Kadın olsam aynısını yaparım. Tacizci gözüyle bakıp. Hele Türkiye'de yaşıyorsak. Çünkü
işte bak görüyorsun ama dünyada da bu böyle olmaya başladı. Çünkü ben bakıyorum Amerika'da bile tamam mı yavaş yavaş şey demeye başladılar. Ya arkadaşlar hani tamam taciz olabilir bazı şeyler ama sizin yaptıklarınızda hiçbir sıkıntı olmuyordu. Niye biz bu taraftan yapınca oluyor filan diye.
Aa, bilmiyorum ben Amerika için konuşamam. Oranın kültürel yapısını görüp yaşamam lazım. Yani yaşamadığım bir yer ama Türkiye için konuşuyorum. Net olarak yani. Net. Hiçbir erkeğin o şekilde yaklaşmasını istemem. Hele şu devirde abi yani görüyoruz be. Yani kusura bakma da adam hani gerçekten iyi niyetli olsa bile şansını kaybetsin gitsin devam etsin yoluna.
Dünyada
yani.
İşte yavaş yavaş olay buna doğru gidiyor. Erkekler bundan sonra robotlara yaklaşacak abi.
Abi yani.
Hologramdan evlenmiş adam. Bak çocukluğundan beri karşı cinse açılmakta zorluk yaşayan bir çocuktan bahsediyoruz. Robot biliyorsun kadınlar yapmaya başladılar. Bunların çalıştırıldığı evler yapıyorlar tamam mı? Abi erkekler bu kadar da zavallı olmamalı ya. Yani bu kadar da zor olmamalı ya oturup konuşmak.
Ya şöyle hani söyleyeyim.
Nasıl oturup konuşuruzu konuşmak yerine nasıl konuşmamalıyız öğretiyorlar artık.
Şimdi bak bunun usulü şu diye sokakta birini gördüm. Gideyim de ona bir selam vereyim şey diye. Bunu yaparsan ters teper. Her şeyin bir yolu yordamı var yani. Sokakta gördüğüm birine aa çok güzel deyip herkese yazamazsın yani böyle. Aa şunu yazayım bunu yazayım falan filan diye. Bunun bir sosyal ortamı var. Bunun efendime söyleyeyim bir muhabbeti var. Bunun bir arkadaşlığı var. Ama bu arkadaşlık kurmak Türkiye'de şu yani ben tavsiye etmiyorum hiçbir erkeğe. Şu an o dönemde değiliz abi yapmayın. İyi niyetli olsanız bile çok kötü ters tepersiniz. Abi geçen bir şey yaşadım ben orada bile gerildim ya. Bir şeyde duruyorum şimdi minibüse bindim. Tamam mı? Minibüse bindiğim zaman kapının kenarından çıktım sola girdim. Solda duruyorum. Orada bir insanın durabileceği bir yer. İkinci insan oraya sığamaz. Bir tane teyze geldi. 50 yaşlarında. Geldi dibime girdi. O da oraya girmeye çalışıyor. Kapından açacak şeyi. Ama ben sıkıştım. Abi resmen normalde kadını itmem lazım. Hani orada biraz hanımefendi benim yerim burası. Ne yapıyorsun niye böyle dibime geldin diye. Korktum abi ters tepecek bir şey olacak diye. Yaşlı başlı kadın ama bir şey der ters bir şey der falan çıktım gittim.
Abi ben eminim abi ki izleyicilerin geldi, çoğu yaşıyordur
götümün
onu.
Götümün dibine girdi ya.
Sen onu boş ver abi. Ben bazen öyle bir açı almak zorunda kalıyorsun tabii, ki böyle tutunamayacaksın.
Mesela tutunuyorsun bir tane hanımefendi oturuyor diyelim önünde. Otobüs dönüyor ya bir anda bu şekilde. Oraya düşmemek için öyle bir kol kası çıkarıyorsun ki buradan. Ya bunların şu an çok ama bak neden bunun olduğunu da anlayabiliyorum. Çünkü bak hakikaten bir erkeğin bak bunu nasıl söyleyeceğim ama söylemem lazım. Türk toplumu olarak bazen abi yürürken bakıyorum. Yani erkeklerin gözünün içine bakıyorum. Nereye bakıyorlar, ne yapıyorlar diye. Abi öyle pis insanlar var ki.
Öyle öyle.
Bak öyle pis insanlar var ki arkadaşına yapan mı? Böyle içine düşen mi? Amca var gidiyor arkadan böyle bakıyor falan. Ya böyle bir toplumda.
Amcayı beni bir hayal ettim öyle bir.
Abi böyle bir toplumda yemin ediyorum milyonlarca affedersiniz Türkiye'de bu tarz sapkın adam yaşıyor. Ve hani bu şey değil gözücüyle baktı geçti falan değil. Bayağı böyle bakıyor böyle şey yapıyor falan. Ya bunların toplu olduğu yerde ben kendi eşimi olsa kız kardeşim bilmem ne falan düşünüyorum. Burak da selam vermesin kimse. Yani ağzını burnunu ben kırarım gidip. Bak hakikaten o kadar sinirliyim yani.
İşte sadece Türkiye'de değil ben de sana onu söylüyorum.
İşte onu bilmiyorum. Ben Türkiye'yi biliyorum. Dünyayı bilmem. Yani Türkiye'de birine selam verecekseniz 55 kere düşünün.
Aman çünkü... ha enisinin akrabası falan çıkar.
Ben çıkıyormuşum değil mi böyle? Birine selam veriyor falan. Ben... Abi saçma sapan insanlar var ya. Yani yemin ediyorum.
Bu arada düğün için 17.500 dolar para harcamış adam.
Allah onu da belasını versin. Zaten girildim.
Evet abi senin habere geçebiliriz.
En iyisi abi halüsinasyonlarla halüsinasyon diyorum.
Robotlarla evlenin. Işte.
Efendim Fallout 76 ile alakalı bir haber çıktı. Oyunun eğer betasını falan şey yaptıysanız veya oyunu daha önce indirdiyseniz oyunun ilk gün patch'i var. Oyunun orijinal boyutundan daha büyük bir patch bu. İlk gün yaması. Oyunun orijinal boyutu ilk indirdiğinizde preload'da veya beta'da 47 GB, 54 GB'lık bir ilk gün yaması diyeceğimiz bir şey gelmiş.
Abi Halo'nun bir paketi vardı. Paket oyunu, 5 oyun falan bir arada verdikleri. Onda mı böyle bir şey olmuştu? Gün bir peçi oyun kadardı.
Olabilir. Call of Duty'de olmuştu. Ben onu hatırlıyorum. Black Ops 4'te. Yani oyunu erken indirdiysen bir ilk gün 50 GB daha indirmeni istiyordu senden. Öyle bir muhabbeti vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir şey var tabii. Eğer oyunu siz bugün alacaksanız önce 47 sonra 50 GB indirmeyeceksiniz. Direkt 50 GB'ı indirirsiniz.
Daha temiz.
Ama oyunu diyelim ki diskli aldınız. CD'li.
Ivo'yu yediniz zaten.
Ivo'yu yani. Zaten yediniz. Çünkü diskin içinde 200 MB varmış. Aslında o disk bir anahtar. Yani diskin içinde oyunun kendisi yokmuş yani.
Ya bu olay gitgide şey oldu artık aslında. Diski adamlar vermek istemiyor harbiden.
Evet.
Tamamen dijital. Çünkü gerçekten de patch yapmaları gerekiyor artık her oyunu. Böyle devasa oynadı özellikle her gün bir yama çıkması gerekiyor.
Bir de Bethesda zaten yani online oyun yapmasıyla meşhur bir firma değil ama ilk defa böyle bir online'a girişti bu kadar büyük. Zaten normal oyunlarında da devasa bug'larla karşılaştığımız firma. Abi şey ya beta şey bug'ı var şu anda. Diyelim ki mesela oyunu betasını PC'de oynadın. Eğer oyunu satın almazsan betayı silemiyorsun.
Şaka mı?
Bug var.
Oha müthiş bir şeymiş ya.
Bug mı? Yoksa başka bir hinlik mi var bilmiyorum. Update gelecek dediler.
Verilerini kilitledim diyorum. Ya da hard diskin o bölümünü kilitledim.
Hayır ya oyunu satın alacaksın ya da betayı silemezsin diyor adam.
100 GB benim.
Müthiş bir tehdit.
Yalnız zirve bir şeymiş ya bu.
Evet.
Ya şimdi dedik ya 2019'da kota gelecek diye. Ha bu insana da artık olmasın diyor. Yani bak oyun diyoruz 50 GB download diyor ya.
Ya bir şey söyleyeyim kota yani bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Geçen hafta konuştuk ama evet. Ya böyle bir şey olmaz abi. Şimdi ya bak adil kullanım kotasını geri istiyorum. O kadar söyleyeyim sana. Çünkü ekstra para vereceğime bir gün daha fazla beklerim
bir
şey indirmek
için. Aynen abi böyle bir şey olamaz ya. Kota yani, kesinlikle kabul edilebilir ya, bir şey değil
BTK ya. BTK ile internet sağlayıcı firmalar acaba şu anda viskilerini açıp bizi gülüyor olarak hani ha ha ha alın bakalım kalktı adil kullanım kotası mı diyorlar bize?
Yok şimdi bak şöyle bir şey oldu. Şimdi kullanıcılar dediler ki siz kaldırmazsanız biz sizi BTK'ya şikayet ediyoruz ve yaptırıyoruz. Sonra BTK dediğinde kota kalkacak diye herkes böyle konuna bak dedi işte nasıl yaptık size falan tam kullanıcılar böyle operatörlere. Sonra operatörler böyle bir şey almışlar.
Han bakalım.
Vaziyet almışlar tamam mı? Hadi şimdi göster hani.
Bu olmaz ama öyle. Söyleyeyim. Bu isyan çıkar. Bu kabul edilebilir bir şey değil yani.
Abi yani ona gelesiye kadar Enis.
İşin sonucunu ben sana söyleyeyim mi? Gene adil kullanım kotası geri döner.
Bence AKN geri gelsin zaten.
Geri dönecek gene yani.
Ne kadar güzel bir şey olduğunu hep beraber görmüş olduk falan diye.
Adı adil kullanım kotası olmayacak da başka bir şey olacak ama geri gelecek görürsünüz.
Ya ben bir de şeye de karşıyım. Işık hızında 25 megabit internet. Abi artık.
Işık hızında.
Ay, bunları bırakalım ya yani.
Çok hızlı 25 megabit ama üf çok hızlı gidiyor.
Müthiş sen onu öyle bir hissediyorsun ki 500 megabit gibi falan diye. İnternet konusunda mesela bak her şeyi yerleştirme millileştirme konuşması var. İnternet hakkında en ufak bir laf duydun mu?
Nasıl yani?
Yani interneti de millileştirelim. Şu altyapıyı en azından fiber üretelim, fiber kablo üretelim. Fiber kablo dışarıdan alıyoruz falan filan.
Bilmiyorum.
Bizim ülkemizde internet yavaş bunu hızlandıracağız. Ya da birinin çıkıp vizyoner bir şekilde abi her eve fiber kablo gitmesi lazım falan dediğini. Abi bunlar konuşulmuyor yani böyle bir şey yok. O yüzden ben yakın bir zamanda Türkiye'deki internet konusunda bir gelişme de bekliyorum. Çünkü kimse konuşmuyor zaten. Her şeyi konuşuyorlar. Cep telefonu neden? Her milletvekilinin cebinde cep telefonu var ya. Aşağı yukarı nedir biliyor adam. Ha cep telefonu hızı nasıl
işime yarar falan. İnternete giriyor bugün ama nasıl girdiğini sorgulamıyor
i̇şte,
demek ki. Yani.
Tam olarak şey yapmıyor değil mi? Cepten giriyor ya. Yetiyor herhalde.
Kullanıyorum, Turkcell kullanıyorum.
Ha yetiyor işte evet yani. O yüzden bir değişim şart ama o tarafta da bir istek olması lazım. Her kesimden bir istek olması lazım. Netflix bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşüreceğini açıklamış. Asya bölgesine özel indirimler yapabiliriz demiş.
Biz ülkemiz Asya sayılır mıyız?
Ya bizi Avrupa sayıyorlar abi böyle konularda. Bak indirim söz konusu oldum sen Avrupalısın. Ama böyle vizemize oldu mu sen Asyalısın. Hani öyle bir şey oluyor. Ya da işte Orta Doğulu falan oluyorsun abi o zaman. Neyse. Şimdi demiş ki bazı ülkelerde YouTube hala çok yoğun kullanılıyor. Alım gücü de düşük bu ülkelerin. Biz insanlar Netflix'e kullanabilsin diye ayrı abonelikler çıkartabiliriz. Mesela bu abonelik türlerinden bir tanesinin de sadece mobil cihazlara özel bir Netflix üyeliği olacağı konuşuluyor. Daha uygun fiyatlı.
Ama bu bizi ilgilendirmez abi. Çünkü Asya'da çok çılgın bir şey varmış. Yani zaten video kültürü var. İşte reklamlı videolar, ücretsiz servis. Evet. Yani orada Netflix çok yoğun bir rekabet içerisinde. Türkiye'de öyle bir şey yok. Blue TV var, Puhu TV var. Netflix var. Başka ne var ki?
Evet, gerçekten öyle. Bakalım ne olacak? Netflix'in yapılan anketlerinde de gitgide mevcut kullanıcıların kaliteden memnun kaldığı, arttığı düşünülüyormuş. Görüşünde varlarmış. Zaten açıkçası bizim CEO ile yaptığımız masa toplantısında da biz insanların aynı üyeliği 4 kişi kullandığını biliyoruz ama bizim için önemli olan o insanların hala orijinal kullanıyor olması. Yani 4'e bölüyorlar, evet. Ama zaten bu insanların hiçbiri alamayacaktı. Böylece 4 kişi kullanıyorlar.
Ya açık demesi. Söyleyeyim, Netflix'in içeriğinden memnun muyum? Süper memnun değilim ama tükettim ya da öyle söyleyeyim. Yani hani şu an mesela bir şey izlememe rağmen aboneliğim devam ediyor. Ama yarın bir şey izlemeye devam edebilirim. Bitirdim diziyi. Sıkıntı şu. Netflix'in sunduğu rahatlığı seviyorum. Mesela biri bana dizi söylüyor. Netflix'te var mı diyorum. Yok diyor.
Aynen yani. İndireceğim. Kim uğraşacak onu, abi?
Zaten indirmem de veya kaçak yollarla seyretmem de. Şimdi kim seyredecek, seyretse bile onu o şekilde diye böyle bir şengeçlik geliyor
yani. Game of Thrones'u nasıl izledin ya?
Game of Thrones'u izlemedim abi, ben hiçbir fikrim yok Game of Thrones'la ilgili.
Game of Thrones'u ben son sezonunu indireceğim, indirecek yer bulamadım. Ya ben, şöyle bir şey var mesela.
Bende var, ben sana veririm.
Herkese sor, herkese soruyorsun abi, tamam dizimizi konusunda. Abi Türkiye'de dizi ne yazık ki, servisler Türkiye'de çok yaygın olmadığı için.
Değil abi, ne yapalım.
Kaçak izliyorum ama bak Netflix'ten sonra ben şunu gördüm. Yani bizim ofiste neredeyse herkes Netflix kullanıyor.
Evet, Netflix. Ben de tanıdığım birçok insanın kullandığını gördüm.
Herkese Netflix var yani.
Yani bizim parasını vermekten yana, haktan yana, hukuktan yana bir derdimiz yok aslında.
Yok aynen.
Yeter ki olsun derdimiz.
Ya bir de Netflix gerçekten adam göz göre göre. Yani onu bilerek yapıyorlar Türkiye gibi yerlerde. Hani aynı hesabı 4-5 kişinin kullanmasını evet. Açarak daha yaygın bir kullanım anı ulaşıyor. Şimdi ben aslında Blue TV'ye baktım. Blue TV'de çok güzel diziler var bu arada. Yerli diziler var. Hani alırım mı diye. Aylık 14 lira dedi. Düşündüm şimdi hani Netflix'e 10 lira veriyorum 4K'sına. Nasıl 10 lira? 4 kişi paylaşıyoruz. İşte Blue TV 14 lira verir miyim? Vermem. Onu da paylaşmam lazım. Ya, Blue TV de kötü
tabii,
değil.
Bu tarz güzel. Servisleri sattıracak en önemli unsur bu tarz platformların kendine ait dizileri her zaman için.
Ya bir de ben de şeyin çok rahatlığı oldu Netflix'te, onu da söyleyeyim. Çocuğunuz varsa eğer seçiyorum ve seçtiğimi bir bölümünü izleyip kapatıyorum abi. Yani öyle sonsuza kadar reklam görmüyor. Evet. Bir çocuğun çocuk kanalında reklam görmemesi, bunu TRT Çocuk başlattı. Ki TRT Çocuk'un da çok güzel kaliteli içerikleri olduğu gibi benim izlemesini tasvip etmediğim içerikler de var çocukların. Hala da çizgi film dünyası çok değişti bu arada ya.
Evet.
Çizgi film dünyasında şiddet inanılmaz tavan yapmış durumda. Bu çocukları yanlış yönlendiren bir sürü öğe var.
Bir dakika öyle mi? Tabii. Ben de tam tersini düşünüyorum. İyice yumuşaklaştı diye düşünüyorum. Abi ben şey hatırlıyorum.
Yok abi ya.
Tabii şimdi kaç yaşında olduğunla alakalı ama bizim dönemimizde mesela, ya senin yaşın daha büyük benden. Nickelodeon'la Mikolodeon'u seyrettiğimiz zaman neler vardı ya. Şey vardı, Çılgın Korsan Jack vardı. Lapacı vardı. Ağız burun kırıyorlardı birbirlerinin. Yani hani Bugs Bunny bile
ama onlar da bizim yaşımız yani. Büyüktü abi. Yani benim yaşına 4 yaşına çocuk erişemiyordu.
Tamam ama benim o kadar büyük değildi yaşım. Yani ben gene hani o kadar küçük olmasam bile gene vardı belki beni 6-7-8 var mıdır belki ama.
Ama zaten onlar şey yani 7 plus bildiğim kadarıyla o çizgi.
Ama sonuçta 3-4 de seyretti mi seyretti diye yani seyretmiştir. 3-4 olan varsa i̇şte zaten hatırlasın 3-4 yani.
3-4 için şiddet dozu şu anda artmış durumda. Mesela Lapacı falan kalmadı. Şimdi işin kötüsü şu. Yani başka bir konu tabii konuşuruz uzun uzun ama.
Evet doğru diyorsun.
Abi oyuncak satabilmek için çizgi film yapmaya başlamışlar.
Öyle oldu. Abi,
çocuğu doğru. Da yönlendiriyor yani. Arada da reklam sokarsa o Nickelodeon'da falan çok fazla reklam çıkıyor. Abi. Reklamı katıp. Oyuncağını al diyor çocuğa.
Ne bekliyorsun ki abi sen? Çocukların iyiliği için yapıyoruz çizgi film diyecek halleri yok adam burayı yani. Ticari firma. Adam kitlemeye çalışıyor çocuğa açık kitleyebildiğini.
Disney de mesela bana sorarsanız son dönemde çizgi film kalitesinde kaliteyi çok düşürmüş firmalardan bir tanesi.
Ben çizgi filmle ilgili şikayetim onu tamamlayayım aslında. Şiddetten ziyade çizim kalitesinin çok dandik gelmesi bana.
Bayağı kötü oldu.
Abi ben izlediğim çizgi filmlere bakıyorum. Şimdiki çizgi filmlere bakıyorum.
İnsan insana benzemiyor.
Yani hani şey de yok. Sanat, stil falan yok. Bayağı boş yani. Beyaz kağıda iki çiziktirmiş göndermiş gibi duruyor. Büyük ihtimal eskisi gibi el çizimi değil de animasyon yapıyorlar artık hepsini. Animasyonu çizgi film gibi göstermeye çalışıyorlar. Ondan böyle oluyor. Çünkü animasyona döndüğü zaman bir şey o çizgi filmdeki detayı, o elle çizilmiş olan detayı bulamayabiliyorsun. Onunla evet. Alakalı herhalde sıkıntı.
Disney yeni dijital platformu Disney Plus'ı tanıttı. Disney Plus'ta Disney, Marvel, Star Wars, Pixar ve National Geographic'in içerikleri olacakmış. Zaten bu isimler bayağı güçlü. Evet. Dijital platform
abi
için.
Disney kurarsa Netflix'in diyorduk ya. Netflix'i çıkaran diziler Daredevil. Evet. Netflix adını duymasan Marvel'ın dizileriydi
Türkiye'de
genelde.
Mesela
yani,
çok konuştuğumuz.
Özellikle Türkiye'de yurt dışında başka diziler de vardı da sonra Stranger Things'ler falan filan geldi ama Daredevil'ın bayağı bir etkisi oldu.
Oldu.
O dönem Marvel hype'ında. Şimdi Disney eğer onları çekip kendi platformuna çakarsa.
Zaten Marvel dizileri azalıyor ya da bitiriliyor artık sezonları. Bildiğiniz gibi Netflix'te yakın bir dönemde bizim hiç tanımadığımız karakterlerden oluşan bir çizgi roman firmasını satın aldı. Karakterleriyle beraber bütün haklarını. Onlar da kendi karakterlerini oluşturacaklar.
O mesela, hype'ı gidecek abi. İyice suyunu çıkaracaklar o çizgi roman hype'ı.
Bir İstanbul'un koruyucusu
Hakan Muhafız.
Hakan Muhafız fragmanını izledin mi?
İzledim.
Olmamış gibi geldi bana, bilmiyorum.
Valla bana,
ben de hype yaratmadı yani.
Bende de yaratmadı ama benim beklediğimden iyi oldu. Neden biliyor musun? Çok klişe bir fragman olmuş. Kötü olmamış bak. Hani Türkiye falan filan çok kötü olmamış. Klişe olmuş. Ya bunu mesela çıkar Hakan'ı falan. Yabancı bir karakter koy dersin ki Flash, Arrow gibi böyle çizgi roman dizilerinin yenisi dersin. Yani hiç heyecanlandırmaz. Ama öyle olmasını sevdim ben. Çünkü şey demekten korkuyordum. Abi bu ne ya, hiç yakışmamış demekten korkuyordum. Halbuki seyredince %100 klişe bir çizgi roman dizisi olduğunu kanaat getirdim, rahatladım. Benim hoşuma gitti.
Neden klişe diyoruz? Şimdi şöyle bir şey var. Netflix bunu Türkler izlesin diye yapmıyor aslında.
Tüm dünyaya satmak istiyor.
Yani Avrupa'da da Amerika'da da bunun izlenebilmesini izliyor. O yüzden Türklere yönelik bir dizi değil. Çok böyle Amerikan vari şeyler göreceğiz.
Ama...
laflar, kelimeler,
Amerikalılara
yaklaşımlar.
Amerikalılara satmaz bunu, onu söyleyeyim.
Avrupa'da işte belki.
Şimdi, Amerikalılar alt yazı okumaz çünkü.
Türk içinde ne sıkıntı biliyor musun? Yani Türk içinde şöyle bir sıkıntı oluyor. Sen şimdi Türk karakterleri Amerikan vari hareketler ve diyaloglar içinde görünce de bu sefer Amerikan dublaj vardı ya YouTube'da, biliyorsun bir ekip. Aynen, onun gibi çok çakma oluyor yani.
Tiyatro izliyormuş gibi izliyorsun.
Biraz ha,
evet,
öyle oluyor.
Ortam yakışmıyor bence ama ben en azından teknik anlamda işte efendim söyleyeyim kurgu anlamında klişeyi görmekten ilk defa mutlu oldum. O da şeyden dolayı artık hani azla yetinmeye çalışıyoruz. Çünkü Fantastik İşler bizde çok riskli. O vampir dizisi Yaşamayanlar mesela.
Konuşan yok.
Abi konuşan yok. Konuşulduğu zaman da çok kötü konuşuldu. Bir aksiyon sahnesi yayınladılar diziyle alakalı. Gördüm, gözüm kanadı gerçekten.
Vallahi yani. Çok belaydı ya.
Onu çeken yönetmenin ellerini öpmek istiyorum. Herhalde şu an onu çeken yönetmen izleyip kafasını taşlara vuruyordur büyük ihtimalle. Ne yaptım ben, ne çektim diye.
Abi bizde aksiyon sahnesini yapamıyorlar ya.
Ya işte Netflix'in işi ama klişe olması sebebiyle sevindim o yüzden. Çünkü bildiğimiz formülleri yapsınlar. En azından küfür etmeyelim izlerken ne yaptınız diye. Klişe diyelim. O kadar. Öyle kalsın yani.
Cüneyt Arkın'la alay ediyorlardı ama Cüneyt Arkın'dan sonra da aksiyon sahnesi diye bir şey kalmadı. O adam var ya, kral yapıyormuş
abi,
yani.
Bizim Tunca söyledi işte ya, Cüneyt Arkın Türk sinemasında Cüneyt Arkın'dan sonra aksiyon filmi bitti diyor. Şu an evet. Türk sinemasında aksiyon filmi yok ki. Yok. Komedi var, dram var, o kadar.
Yapamıyorlar çünkü.
Kimse aksiyon çekmiyor abi. Hakikaten Cüneyt Arkın'ın ellerini öpmek lazım.
Yok ya. Adam o devirde zar zor yapıyormuş. Bir de mesela o devirle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Köşe yazısı okumuştum. Yeşilçam'da işte prodüksiyon yapmış bir adamın anılarından oluşan bir köşe yazısıydı. İnanılmaz güzeldi. Mesela şeyi görmüşsünüzdür hep, hatalar var. Cüneyt Arkın'ın tekme atarken falan pantolonu yırtırılıyor mesela. Diyor ki biz onu görüyorduk diyor. Görmez olur muyuz diyor. Ama diyor elimizdeki film kısıtlı olduğu için diyor, çok kısıtlı imkanlarla çekiyorduk. Ne yazık ki bizim tekrar şansımız olmuyordu diyor.
Neyse yani, onu çekeceğiz o anda.
Adam öyle güzel yazmış ki ben diyor ki Yeşilçam'daki ışıkçının, sesçinin, oradaki oyuncunun diyor gözlerinden öperim diyor. Ellerinden öperim diyor. Yani tek bir saniyeyi biliyordu diyor. O çekimde çekmesi lazım. Hatasız. Düşünsene yani, inanılmaz zorluklar içinde çekilmiş filmler evet, onlar.
Doğru abi.
Evet. Ve hepsinin tadı hepimizde farklı. Sen şu an hangi filmi doğduruz hatırlıyoruz ki? Hepsi Yeşilçam filmi bizim hatırladıklarımızın yani.
Doğru diyorsun
yani.
Evet.
Gerçi tabii çok fazla izledik. Yaşımızdan da kaynaklı
bir
şey olabilir.
O da onunla alakalı ya biraz da. Evet. Ama mesela hakikaten Cüneyt Arkın'dan sonra Türk sinemasının aksiyon anlamında hiçbir şey üretemiyor olması.
Abi Kara Murat'ın benzerini çekebilir misin şimdi? İzletebilecek kadar yok.
Abi şimdi Fetih 1453 çekildi mesela.
Deliler diye bir fragman var. Game İzledim. Of Thrones'un Türkiye versiyonu. Abi yani Osmanlı'yla o adamların ne alakası var? Kara büyüye ekleseydiniz bile.
Benim bir arkadaşımla arkadaş çalışıyor onun setinde. Söyledi. Hakikaten öyle tipler varmış biliyor musun? Öyle miymiş tipleri bilmiyorum ama Osmanlı'da
var.
Ama tipleri o kadar Hollywood vari değildir büyük
yani
ihtimalle.
Yani suyun üstünde kanatlı bir adam böyle koşmuyor. Anlatabiliyor muyum? Denizden gelen.
Ya yapsınlar abi, benim derdim yok. Benim derdim ortaya. Ben hiçbir zaman artık şuna takılmıyorum Türk sinemasında, aksiyon işlerinde. Yani izlerken şeye takılmıyorum. Abi biz Osmanlı olarak böyle değiliz veya biz Türkiye olarak böyle değiliz demiyorum.
Gerçek Osmanlı bu değil dedim ben ya.
Ben izlerken benim tek derdim şu. İyi bir film olsun. Şimdi Fetih 1453 gerçek bir olayı anlatıyor. İyi bir film mi?
İzlemedim ben.
Ben şey izledim. Değil abi, iyi bir film. Yani gerçek bir olay anlatıyor ama tamamıyla şey.
Mesela
o 300 Spartalı havasından esinlenmiş
gerçek kesit bir en başarılı film herhalde Enes Batur mu? Şaka.
Ya hayır, olay artık benim takıldığım şey ya, tarihi manipüle ederek anlatması, gerçekçi ederek anlatması falan filan değil abi. Film iyi olsun ya.
Evet,
biz Amerika filmini izlerken şey demiyoruz ki çok gerçekçi anlatmışlar. Daha ziyade filmin aksiyonluğuna bakıyoruz. Hani işte bir casus olsaydı Amerika gerçekten böyle yapardı diye. Yani Amerika nasıl bize propagandasını satıyor?
Benim son dönem izlediğim ama Türk filmleri içinde tarih filmi olarak en başarılarından biri Ayla'ydı.
İşte ben Ayla'yı seyredemedim, ona üzüldüm ya. Ben Müslüm'ü seyrettim tarih filmi olarak. Başarılıydı mesela Müslüm.
Ben de Müslüm izlemeyi çok istiyorum ama izlemedim daha. Artık iTunes'a düştüğünde indirip
yani Müslüm'le alakalı konuşulacak eksik şeyler var ama genel olarak şey bir film. Yani izlerken sıkılmadım hiç.
Ağladın
yani.
Mı?
Yok, ağlamadım.
Ben Ayla'da ağladım ya.
Ama Ayla'da ağlardım ben. Çünkü çocuk ilişkisi beni
üzüyor. Bir de aileler
üzüyor.
Sonunu özellikle
tamam,
saklamış.
Anlatma.
En sonunu.
Anlatma, tamam anlatma. Aileyi sevmem, seyredeceğim.
Orada öl diye yapmışlar yani.
Activision memnuniyetsiz bir durumda sevgili arkadaşlar. Tabii Activision'ın memnuniyetsiz olması bizi niye ilgilendirsin diye soruyor olabilirsiniz. İlgilendirebilir şundan dolayı. Şimdi Destiny 2 isimli bir oyunumuz var. Hatta PC'de ücretsiz, hala da ücretsiz yıl sonuna kadar diye hatırlıyorum. Ben isterseniz gidin PC'de ekleyin. Battle.net üzerinden oyunu satın alabilirsiniz. Yani bedava indirebilirsiniz. Destiny 2'nin bir DLC'si çıktı ve bu DLC Forsaken isimli bir DLC'ydi. Forsaken DLC'sinin satışları ve paraya dönüşmesi Activision'ı hiç memnun etmemiş. Activision bunu açıkladı. Yeni formüller bulmamız gerekebilir demiş. İnsanlar da panik haline düştü. Acaba Destiny 2'ye microtransaction mı gelecek diye.
Abi şimdi Destiny, eğer oturup doğru konuşmamız gerekirse, oyun yokluğunda çıkan, o dönemin konsollardaki oyun yokluğunda çıkan ve grafikleriyle özellikle insanları vuran en başta. Biliyorsun Destiny konusundan önce bir Halo'nun hani ekibinden bir takımın yapmasıyla.
Destiny çıktığında grafikler o kadar iyi değildi be.
İşte ama bak ilk tanıtıldığında öyle değildi abi. İlk tanıtıldığında grafiklere çok konuşuldu. Çünkü PlayStation 4 bunları yapabilecek mi falan diyorduk biz. O dönemde
ya
oyun yokluğuna gösterilmişti. Abi olur mu onun
hiç
introlarında falan. Aa sen o zaman kaçırmışsın onu.
Ben Destiny'i falan izledim de hiçbir zaman aklımda grafikleriyle iyi çıkacak bir oyun olarak yer etmedi yani.
İlk başta grafikleriyle çok konuşuldu. Onun introları falan sadece grafik demosudur. Hatta yanındaki o şey var ya robot.
Hmm, seni takip ediyor.
Onun ışığın içinde gitmesi, gerçek zamanlı ışık yansımaları falan gösterdikleri ayrı bir demosu var. Yani ışık teknolojilerimiz bizim böyle dedikleri.
Demoyu hatırlıyorum canım.
Sonra oyun çıktı. Oyun kötü mü değildi. Hatta yok, kendi fanlarını oluşturdu.
Ama oyun şöyle patladı. O oyunu yaparlarken çok büyük oyun geliyor. 10 yıl boyunca bu oyunu oynayacaksınız. Bu oyun içeriği bitmeyecek dendi.
Sonra 2'yi beklemeye başladı insanlar. 2 mi geldi? Birinin aynısı gibi yani. Birinin DLC'si gibi, tamam mı? O yüzden 2 biraz şey oldu. 2'yi
sevmeyen de bayağı insan oldu.
Evet. Yani 2 DLC gibi geldiği için 2'yi çok şey yapmadı insanlar.
Ama Destiny 2'nin olayı şu. Forsaken. Activision'ın memnun olmadığı şey yeni oyunculara kavuşamamak değil. Activision'ın memnun olmadığı şey Destiny 2'yi oynayanların, zaten oynayanların Forsaken'ı ilgi göstermemesi.
İşte ne yapacağız demişlerdir. Oyunda zaten
yani
keyif almıyor.
Yani adamların derdi yeni oyuncudan ziyade biraz da şu. Destiny 2'deki adamları sömüremiyoruz diyor şu an. Ya adamın derdi şu an mevcut Destiny 2 oyuncularına ekstra para kazanamamak. Bu. Ya adam Destiny 2'yi satmış zaten. Forsaken'ı satıp onun işte efendime söyleyeyim ekstrasından para kazanmak isterken kazanamamışlar. Yeni formüller bulmamız gerekebilir diyor. Yetmiyor, anladın mı artık? Bak satmak yetmiyor. Daha da satman lazım. Yani içinde satman lazım.
Bu arada biz geçen bölümü konuşurken Avrupa'da da oyunlar zamlanmaya başladı. 70 Euro'dan birçok oyun çıkıyor. Avrupa'daki
evet,
insanlar da 70'ten alıyorlar falan dediler.
65 Euro 70 Euro falan diyorlar.
Zaten bu arada 60 dolar olan bir oyunu Amerika'da satın almak istediğinde %8 yakın KDV ekleniyor ona. Eyaletine göre %10'a varan 66-70 dolar alıyorsun zaten orada. Yani aslında oyunlar her yerde böyle bir arttırmaya çalışıyorlar oyunların fiyatını da.
Bilmiyorum artık nedir ne değildir.
Farklı bir durum söz konusu o
tarafta. Velhasıl Destiny 2 ile alakalı her ne kadar Activision memnun olmasa da Destiny 2 oyuncuları biraz korktu çünkü. Microtransaction'da batıracaklar mı oyunu diye. Ama Destiny 2 yapan, Activision yayınlayan oyunu, Destiny 2 yapan Bungie dedi ki yani biz memnunuz Forsaken DLC'sinden, korkmayın microtransaction olmayacak. Biz zaten oyuncuları memnun ettiğimizi düşünüyoruz. Yani biz memnunuz, oyuncular memnun. Bizim için her şey okey dedi ama ben de şunu diyorum. Bungie sen istediğin kadar konuş. Oyunun sonuçta baba firması evet. Activision. Activision derse ki buna bir şeyler yapacağız diye el mahkum yapman gerekebilir
mecbur.
Yani.
Şimdi işin izleme teknolojisi Ray Tracing, Nvidia ile beraber gördük. RTX teknolojisi olarak isimlendirdi onlar. Aslında Microsoft'un DirectX 12 ile beraber sunduğu bir teknoloji ve en son güncellemeyi yaparsanız kullanabileceğiniz bir teknoloji ki o güncellemede biliyorsunuz bir sürü sürünce emeli şey yaşattı. İlk mavi ekran verdi, dosyalar silindi falan filan, onu da konuşacağız doğru. Ayrıca. AMD tarafından bir açıklama geldi. AMD demişti ki RX Vega ekran kartlarımız bu teknolojiyi destekleyecek. Desteklemedi. Ortaya çıktı. Herhangi bir şekilde destek vermediler. Sonra da dediler ki biz hemen geçmeyeceğiz bu teknolojiye. Kartlarımızı hemen görmeyeceksiniz. Biz bütün ekran kartları bu teknolojiyi desteklemeden bu teknolojinin gelişeceğine inanmıyoruz dediler. Şimdi burada şöyle bir ikilem var. Kullanıcılardan bazıları desteklemiş, bazıları desteklememiş ama şimdi yeni bir teknoloji var. Ortada en azından üst seviye ekran kartlarında bence böyle bir teknolojiyi kullanıcıya sunmalısın. Evet. Neden? Abi 3 tane de oyun destekler. Belki bir tane oyun destekler. Adam senin ekran kartını aldı mı da açsın bir baksın yani neymiş.
Değil mi ne var ne yok.
Ha, yani en azından bir benchmark çalıştırabilsin yani. Şimdi rakibin de kart satıyor. Sen de kart satıyorsun. Rakibinden aldı mı çalışıyor. Senden çalışmıyor. Çünkü sen ne diyorsun? Ben bekleyeceğim hepsi desteklesin falan. Şimdi bütün developerlar rakibinin ekran kartı üstünde oyun geliştiriyorlar. Bir eksiklik oldu mu aman abi bunda eksiklik gördüğünüz
bence buraya biliyor musun? Ya büyük ihtimalle güvenmiyorlar bu teknolojiye. Bilmiyorum öyle bir şey mantıklı mı
mantıksız
söyledi. Bence
Elena kart yok abi.
Ondan mı diyorsun?
Tabii kart yok yani yapacak
çünkü
bir şey
yok. Çünkü bu açıklamanın bir anlası yok ki. Madem bir gün desteklenecek niye o zaman şimdiden yapmaya başlamıyorsun?
Şu var AMD tarafında bir gerçek var. Mesela bakın PlayStation 5. Xbox 2 mu deriz artık, ne deriz, tamam mı?
Ya oraya bana çalışıyorlar.
Şimdi o konsollar Ray Tracing'i desteklerse evet bu teknoloji gerçekten yayılır. Ama o konsollar gerçekten desteklemezse hiçbir anlamı yok. Ama AMD'nin açıklaması o yüzden de önemli bir yandan. Neden? Bir sonraki konsollara ışık yakıyor adam ya. Çünkü bir konsol, bir konsol bu ekran kartlarını kullanacak.
Evet, AMD zaten konsolları ekran kartlarını AMD yapıyor, evet. Tarafa da diyebiliyorum ben.
CPU'lar da onun.
Her şey AMD'den geliyor.
Çünkü platform AMD'den geliyor. Şimdi adamlar destek vermeyeceğiz diyorsa düşünmek de lazım.
Evet. İşte onun için dedim acaba teknolojinin hani oyun dünyasında, teknoloji önemli teknoloji ama oyun dünyasında geleceği olmayacağını düşündükleri için böyle bir açıklama yaptılar diye merak ettim.
Yani bilemiyorum. Oyun dünyasında geleceği olmayacağını şöyle düşünmüş olabilir senin dediğin gibi. Microsoft'la Sony dediyse biz bir sonraki konsolu kullanmayacağız abi, gerek yok diye. Bitti zaten.
Bilmiyorum.
Değil mi? Farklı bir konsept gerçekten de.
Evet.
Microsoft'un 12.2018'de yayınladığı bir güncelleme vardı. Yeni bir güncelleme ki işte DirectX 12 Ray Tracing desteğini ekleyen teknoloji. Zaten bu güncelleme gelene kadar Nvidia'nın RTX teknolojisini de kullanamıyorsunuz. İlk yayınladılar. Dosyalar silindi dendi OneDrive'daki. Ondan sonra geri çektiler. Bir daha yayınladılar. Mavi ekranlar falan filan, göçmeler meydana geldi. Bir daha çektiler. Arada bir güncelleme yayınladılar. Milletin aktivasyonu uçtu.
Hadi ya.
Evet. Şimdi demişler ki tüm hatalar giderildi. Tekrar alabilirsiniz bu güncellemeyi. Artık RTX ekran kartınız varsa en azından Battlefield'ı, ki Battlefield'ın da RTX desteği geliyor, oynayabileceksiniz RTX destekli olarak Battlefield 5'i. Bu arada sen de Battlefield 5 ile ilgili güzel bir video çektin abi. Battlefield 5.
Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Senden övgü almak benim için şeydi yani. Teşekkürler abi, sağ ol. Yok, ciddi olarak
benim övdüğüm adam yürüyor, ben onu diyeyim.
Çünkü Mesut Çevik'i tanıyorsunuz. Güzel demesi bir şeye çok zor. Ya Apple'dan para alması lazım güzel demesi için. Yani ya da demez yani.
Tabii mesela Xbox'a güzel dememiş için yine Apple para veriyor.
Değil mi? Her şeyin parasını.
Aynen oradan alıyorum ben direkt.
Apple diyor ki ben niye para veriyorum ya böyle şey.
Mesut bir kargaşa var burada filan diye. Ya şimdi şöyle bir şey var. Senaryo modu benim beklentimin altında çıkmış ya. Gerçi ben Battlefield 1'in de Allah'ı var senaryo modunu beğenmedim. Leşti yani.
Ben de. Leşti ama güzel değildi Battlefield 1'in senaryo modu, ama bu hakikaten şey olmuş. Random generate harita yaratıp içine bot atmışlar sanki. Yani kimse dönüp bakmamış biz ne yaptık acaba hikaye modunda diye. Beklediğimin çok altındaydı ya. Hele benim girmediğim o videoda konular var. Hikaye falan o kadar komik ki bir yerde abi işte sen işte Afrika'dan gelmişsin. Fransa'ya destek birliğisin falan. Bir anda celalleniyorsun, tamam mı? Biz niye burada oturuyoruz? Niye Fransa'ya savaşa desteğe vermiyoruz? Niye burayı ele geçirmiyoruz falan? Niye kendimizi işte kanıtlamıyoruz falan? Abi kime kendini kanıtlıyorsun? Yani Fransızlara mı kendini kanıtlamak istiyorsun? Motivasyonunu anlamıyorsun. Sadece böyle ilerliyorsun. Kale ele geçirmek için falan. Sonra işte kötü olaylar yaşanıyor falan böyle savaş için. Savaşta kayıplar olur ya, klasik böyle yani. O kayıplar oluyor, ona üzülüyoruz falan. Ama niye gidiyoruz? Neden saldırıyoruz şu an? Hiçbir şey anlamadım. Hepsi şey gibi çünkü. 3 tane hikaye var oyunda. Evet, 3 tane hikaye var. İlk oyundan çok daha az. Üçü de şey, 1 saat sürüyor. Üçünde de böyle niye şu an böyle şeyler oluyor diye izliyorsun abi.
Şaka gibiymiş ya.
Ya şey gibi düşün. Her bölümün Black Mirror gibi etkilemesi lazım seni. Çünkü 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı hikayeleri bunlar ve çok bilmediğimiz hikayeler sözde. Ama hepsini bittiği zaman böyle bakıyorsun. Bu ne?
Neden yaptık ya bunu şimdi diye.
Bu ne şimdi diye.
Ya bir de save'leme sistemi bayağı berbat ya.
Save sistemi çok zayıf. Onu inşallah update'le düzelttiler. Çünkü hiçbir mantığı yok save sisteminin.
Evet, gerçekten garipmiş.
İnsan oyundan soğutmak için yapılmış.
Bu arada Cloudflare isimli bir servis var. Bunu...
Ama pardon, online güzel. Bunu söyleyeyim de.
İki kere var.
Online güzel.
Cloudflare isimli bir servis var. Bu Cloudflare isimli servisi web sitesi açanlar ve işletenler biliyorlardır az çok. Hem sizi... DDoS ataklarına karşı koruyan, evet, bir servis. Hem dünyanın neresinde olursa olsun hızlı bir şekilde sitenize erişmelerini sağlayan bir servis.
En yani, çok kullanılan servis herhalde
tabii,
bu kadar.
En çok kullanılan servislerden yani. Bir tanesi gerçekten de. Şimdi adamlar DNS servisini çıkarttılar. 1-1-1 dünyanın en hızlı DNS servisi olduğunu iddia ediyorlar. Ve Google'ın DNS'inden de daha hızlı erişebilirsiniz diyorlar. Aynı zamanda DNS kayıtlarını da siliyoruz diyorlar bir ay sonra.
Yani, canım.
Tabii hiçbir şekilde DNS kaydı tutmuyoruz diyorlar. Cep telefonları için hem iOS hem de Google için, Android için şey yayınlamışlar. Uygulama da yayınlamışlar. VPN üstünden bağlanıyorsun DNS'i. Ben kurdum. Bir şey fark etmedi yani. Yine giremediğim sitelere girmiyorum. Biliyorsun ben bazı bilim sitelerine giremiyorum.
Hangi bilim siteleri? Bir tanesini versene.
Wikipedia açılmıyor abi. Şaka maka, ülkede Wikipedia açılmıyor.
Ben de şey giremiyorum.
İmece Umur mu? O siteleri, evet, nasıl okunuyor? Oraya da giremiyorum
İmece
mesela.
İmece Ur diye okuyorum.
Ha, yani. Ama. Reddit'teki hiçbir resmi göremiyorsun falan böyle. Saçma sapan bir şey var.
Öyle mi? Reddit'te tabii. Ben olduğunu bilmiyordum.
Herkes orada kullanıyor abi resimleri. Oradan hiçbiri açılmıyor. Yani bilimsel şeyler paylaşıyorlar.
Ben Wikipedia'ya alıştım ya. Sıfır koyup öyle giriyorum. Wiki Zero diye bir
yani
şey var
sıfır
ya.
Koydu mu verini aslında çalıyorlar.
Ya, öyle.
Hani
şimdi, ama baktığım şey bir şey değil. Oyuna bakıyorum yani orada ne zaman çıkmış
bizim
diye.
Operatörler şeyi engelledi. DNS üstünden erişilme hani kapatılmış abi, sitelere erişmeni.
Wikipedia ne olur açın artık ya. Vallahi yemin ediyorum hakikaten Wikipedia neden kapalı olur bir ülkede ya?
Çok fena ya. Yani tamam veriler %100 güvenilir olmayabilir ama.
Abi benim aklım var.
İhtiyacın oluyor aynen.
Ya şey yaparım ben bak okudum. Hani şöyle zannediyor herhalde insanlar. Gerçi Türkiye'de öyle insan da olabilir mi bilmiyorum. Siz kendiniz
düşünmek lazım. Abi eşinden okuduğuyla insan yargılayan adam var Türkiye'de. Allah aşkına Wikipedia'yı boşver.
Bizde şey var tabii Twitter'da gördüm gerçektir muhabbeti var ya.
Ekşi'de okuduğunu gerçek zannediyorlar adam hakkında yazılanı.
Ha öyle mi? Tabii. Yani nasıl senin yani bir şey biri bir şey sallıyor gel onu gerçek zannediyor.
Aynen. O da doğru. Böyle adamlar var yani çok tehlikeli. O yüzden Wikipedia kapalı kalsın.
Buradan o sonuca vardık.
Yani, olayın geldiği noktaya bak yalnız.
Abi ha. İnsanlar yanlış anlayacak diye o zaman ekşi sözü de kapatmak lazım.
Tabii canım çok saçma. Orayı kapatsınlar ama.
Öyle şey mi olur ha? Ben şeye çok gülüyorum sadece. Bu Twitter'da yok. Facebook'ta yok ama ek sözlükte bu nedense var. Ek sözlü bir insanmış gibi muhabbete almak. O çok enteresan geliyor bana. Mesela biri ek sözlük hakkında konuşuyor ama sanki ek sözlük sadece tek bir insanın oluşturduğu bir yermiş gibi. Yani tek bir insan yazıyormuş gibi. Ek sözlük çok kötü. Orada ek sözlükte yazan işte leştir, ek sözlükte yazan bilmem ne falan diye böyle hani ünlülerden bazen sert açıklamalar geliyor ya. Niye ek sözlü öyle sanki tek bir insanmış gibi muhabbet ediyoruz?
Abi ek sözlüğün sıkıntısı şu. Cevap verme hakkının olmadığı bir yer. Ve senin hakkında tutuyorlar.
Yok sıkıntısından bahsetmiyorum ben.
Sıkıntısı bence o yani.
Tek bir insan yok sıkıntısı var
mesela
mı yok
mu? Mesela Donar Haber'de bunu yapamazsın. Multiplayer'e girip ben sağ sol hakkını atıp tutamam tamam mı? Yani atıp tutamazsın gerçekten.
Atıp tutarsa cevabını alırsın yani.
Evet orada yapabilirsin abi sıkıntı yok.
Ha o bir sıkıntı doğru diyorsun.
Ve adam harbiden hakkında iftira atıyor.
Ben seninle ilgili bir başlığa bakacağım ya. Demek ki sende bir...
Abi yok sadece benimle ilgili başlık zaten full sıkıntı olmaya başladı. Sonra 4 sayfa falan full giydirme var ama iftira var yani. Benim kaldıramadım. Abi şey diyebilirsin tamam mı? Aa bu adamın tipi ekrana yakışmıyor. Bence şundan. Ha amenna okey. Ona da katılmıyorum. Çünkü benim tipim ekrana yakışmıyor. Ama şey diyor adam mesela. Bu adam firmalardan para almadığı zaman tamam mı? Kalkıp da o firmaya iyi demez.
Ha o bendim abi. Onu ben yazdım.
Ha şimdi. Abi bunu diyorsun. Amenna diyebilirsin abi. Ama bir tane de kanıt koy altına. Yani evet. De ki al bu da faturası aldığı para. Yani bir kanıt yok bir şey yok. Bu iftiraya giriyor o zaman. Yani. Şimdi bazı insanlar şey diyebilir, abi eleştiri hakkı da mı olmasın? Arkadaşlar bu eleştiri değil bak, eleştiri şudur. Abi Battlefield 5 videonu izledim, bence şu konularda eksiklerim vardı, haksızdın ve şu görüntüleri de daha şöyle kullanıp şöyle yorumlayabilirdin falan diye bir akıl yürütürüm tamam mı? Ama şunu diyemem, ne oldu lan elektronik gaz parına mı yatırmadın da böyle yazmaya başladın? Ha bu iş değil ya, bu eleştiri değil, bu başka bir şey yani.
Yatırmadı bu arada.
Ha işte, Activision mı para verdi de gittin firmayı eleştirdin? Hatta verdi mi demiyor adam. Verdi diyor ki diyor. Activision bunu paraya yatırmış diyor. Şimdi diyor gidiyor diyor elektronik arsa saldırıyor. Çünkü o diyor parasını vermedi diyor. Bak şimdi. Geldi bunun işin içinden çıkar. Şimdi adama şey de diyemiyorsun. Yani adama şimdi savunma yazacaksın diyelim. Niye savunma yazayım ayrıca? Abi ben para almadım. Yani böyle bir şey yok abi. O yüzden diyorum. Yani orayı şey, ben de o yüzden öyle eleştiriyorlar.
Ben de şey sevmiyorum ya. O her yerde olursun. Mesela YouTube'da gördüğümde de yapıyorum onu. Twitter'da gördüğümde de yapıyorum. Yani biri... Benle ilgili yalan yanlış bir şey konuşuyorsa bir yerde yani şöyle eleştiri ben hiçbir zaman eleştiriye takılmadım yani takıldım şu anlamda takılmadım yani New York yazmış Allah kahretmesin okuyorum bazen eleştiriyi üzüyorum hakikaten üzebiliyor insan neden diyor ki mesela işte ağzı yüzü bilmem ne yapası carp çurt falan diye ağır yazıyor mesela böyle bunun verdiği bilgilere tüküreyim bir şeye tüküreyim diyor üzülüyorsun falan ama eleştiriyor sonuçta ağır da olsa adam.
Bu arada
ama,
kusura bakmayın gribim demiştim geçen programda.
Ama bazı arkadaşlar hakikaten şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz diyor. Öyle de yapmayınca insan üzülüyor. O bir sıkıntı yani evet.
Hani yapsam tutuyor. Sıkıntı yok gerçekten. Adam derim ki adam görmüş
değil
bak.
Değil mi? Hani yapsan en azından şey olur cebin dolu olur. Hani oradan sevinirsin
zaten
en azından.
Zaten bak rahat olan adam. Çünkü cebi dolu adamı. Şimdi Cherokee Jeep'e biniyorsun tamam mı? Apple'dan para yatmış. Adam diyor ki Apple'dan parası yatmış. Harbiden yattı la dersin.
Yattı.
Ya da yatacaktı dur bir bakayım dersin tamam mı? Hani yattı mı acaba oradan biri mi yazıyor hani? Abi öyle bir dünya yok. Yani o yüzden üzülüyorsun şey yapıyorsun ha bak bu arada şey olabilir gerçekten. Bir firmayı sevebilirsin abi anlatamıyorum. Sen mesela şey çok çok seviyorsun Nintendo'yu çok seven adam var tamam mı oyun dünyası? Adam harbiden Nintendo'yu çok seviyor abi sevebilir adam. Ama bu Nintendo'dan para aldığı anlamına gelmiyor ki. Ha dersin ki ben bu adamın Nintendo ile ilgili şeylerine güvenmiyorum.
Geliyor. Bak, para geliyor.
Nintendo ile ilgili yorumlarına güvenmiyorum diyebilirsin. Neden? Çünkü Nintendo'yu biraz daha fazla seviyor dersin. Tamam mı? Ama ben şimdi sana kalkıp da abi Nintendo'dan paran yatıyor senin. Paralı adamsın falan dediğimde olmuyor. Ben
doğru
sadece
konuşma ona, işte falan diye.
Ben sadece ona karşıyım. Ya bu da eleştiri değil yani. Ben ona eleştiri diyen adamı da anlamıyorum. Eleştiriyi gerçekten bilmiyor insanlar.
Ben bir eleştiri yapayım mesela bundan. Mesut Çevir ağlıyorsun. Gene 10 dakikadır ağlıyorsun.
Onun girer belki kişi olumlu bir şey yazar diye.
Resmen şu anda üstümüz başlığına yalvarıyoruz bize.
Son 4 sayfayı okul yemin ediyorum var ya.
Harbi mi diyorum?
Ağlarsın ya, çok yemin ederim
çok
ya.
Çok üzüldüm.
Arada insanlara şey diyorum. Abi hakkında çok yazdım ben okumuyorum falan diyorum bile.
Her gün gece o yastığa kafasını
ben
koyup ağlayarak
okuyor. Ki, ben okumuyorum ki diyor.
Ortamlarda. Abi
orayı kim okur lan diyorum ya. Evet arkadaşlar.
Evet tekeş, Exodus çok bozdu.
1-2-1'den sonra geldik.
Ama hakikaten eskiden ben Exodus okurken imla hatası görmezdim. Ne güzel şeyler,
ne
yazılar
hatası
vardı falan filan.
Gibi yerdi la.
Evet,
bir
yani
sanatçı filan aratırdım, oradan okurdum yabancı
abi,
grubu
filan. Abi filmle ilgili müthiş analizler tabii, vardı, tabii. Tartışmalar vardı. O kadar eğleniyordum ki hani bir film mesela seyrettikten sonra Exodus'a bakardım ne teoriler varmış diye.
Onlar ne yaptılar biliyor musun? Bir ara
çok
hatırlarsan,
yazar aldılar galiba
bak,
ya.
Bütün amatör şeyleri gerçek yazar yaptılar. Birden onların böyle bir dönemi oldu. Herkes yazar oldu.
Şimdi düzgün Türkçe kullanabilen adam görünce alkışlıyorum. Exodus'ta bile olsa
abi,
ya.
Küfür yazansa, adam eğer bir hakaret ve küfür varsa zaten bir platformda, o olmuyor ya. Yani gitmiyor gerçekten de. Birine ana avrat sayamaması lazım bir adam ya da küfür edememesi lazım.
Vallahi ben
o kadar kolay değil.
Bence sayısında çok önemli değil de nokta koymayı öğrensin, bir de virgül koymayı. Çünkü anlamıyoruz arkadaşlar.
Bakın, küfür kime gidiyor? Bu, acaba küfür medya etme.
Bu herkes için geçerli. YouTube'da da donanım haberde de geçerli. Ya bak D'sini de aslında değilim. Virgül ve nokta koymayınca hiç anlaşılmıyor.
Abi D'yi D'yi ve M'yi M'yi da ayırmazsanız yine anlaşılmıyor. Ben diyeyim size
abi,
yazdım.
Abi tamam, D'den yani. D'den artık ben pes ettim. D'den artık tamam. Yani, M'yi artık, o M'yi ayrılsın, o çok bariz ortada olan bir şey.
Onu çok kişi bilmiyor bu arada. Lan biz nasıl bir Türk dil edebiyatı okumuşuz ya?
Abi söyleyeyim mi? Ben abi bu işlere girmeden önce ben de hiç bilmiyormuşum biliyor musun? Kendime kafama tükürdüm hatta.
Benim ilk yazılarım var ama çok fena.
Benim de öyle. Ben ilk kendi sistemde yazıyordum. Tamam mı? O kadar kötü yazıyordum ki bak, kaç yaşında adamım? 19-20 yaşında adamım. Gidip TDK'yı falan açıp kontrol ediyordum. DDA nerede kullanılır diye. 20 yaşına gelmişim hala daha bilmiyorum. Yani sırf yani yazı yazmaya başladığım için öğrendim ben nasıl yazılması gerektiğini, ki hala da işte ufak tefek de olsa DDA'da değil ama bazı şeylerde hata yaptığımız oluyordu
abi,
belki.
Abi öğretim sistemi çok fena ya.
Çünkü insan abi hafızası şey olmuyor. Bazı kelimeler hala kontrol edesin gelmiyor mu senin? YouTube şey Google'dan. Abi, ulan bu böyle mi yazılıyordu diye bakası geliyor insan.
Sana çünkü onu keyifli bir şekilde aktarmamış. Nerede ne işine yarayacağını, insanlara nasıl anlaşılabileceğini aktarmamışlar. Ezberleyip geçmişiz, anladın mı?
Türkçe yani konuşma dilinde bile çok fayda sağlayan bir şey.
Tabii.
Doğru yazabilme tekniği. O yüzden doğru yazmak, genç arkadaşlarımız varsa önemsediğiniz bir konu olsun. Yani okul hayatınız dışında kendinizi kağıt üzerinde iyi ifade etmeyi öğrenin. Özellikle dijital çağda çok daha önemli.
Arkadaşlar ciddiye alınmak istiyorsanız net söyleyeyim size.
Net olarak
düzgün
evet.
Düzgün yazmanız gerekiyor.
Ben mesela açık ve net söyleyeyim. Bana gelen iş başvurularına Türkçe bozuk olduğu zaman kale almıyorum.
Ya ben mail okuyamıyorsam bir mail'i.
Evet,
cevap
ya ben
dönmüyorum.
Öyle.
Kusura i̇şte bakmasın. Hani, karşı taraf kusura bakmasın yani.
Çünkü bizim işimiz zaten temelde video işi olsa bile işin Türkçe kullanımıyla başlamış. Ya şu an bizim okuduğumuz haberler bile mesela belli bir Türkçeden geçmesi lazım ki biz o haberi okuyabilelim bir
abi,
noktada.
Benim kendi soru cevap sistemim var mesutçevik.com'da. Bir sorular geliyor henüz. Bir sorular geliyor. Ben hepsini artık düzeltebildiğim kadar düzeltip öyle cevaplıyorum. İlk önce düzeltiyorum.
Yayınlamaya korkuyorsun.
Ben onu yani Recep'ten öğrendim. Teknopat biliyorsun, imla hatası yapanı banlıyor forumdan.
Öyle mi?
Tabii. Onlar öyle.
Kırbaçla.
Gramer nazi diyorlar. Yani öyle bir şey var onlarda. Gramerde hata yaparsan banlıyorlar abi. Cezası falan var. Dedi ki o bana. Ben dedi şey yapıyorum dedi yani. Zaten az geliyordu mesaj. En azından onları böyle harf harfine düzenleyip öyle yayın alıyorum. Çünkü hiçbiri direkt yayın alınabilecek gibi değil abi dedi. Sonra düşündüm. Ya benim soru cevap sistemine zaten az soru geliyor. Ben dedim ki bari bunları editleyeyim de sonra gelip bir adam okursa hani bu adam neye cevap vermiş, işime yarar mı diye anlasın yani. Ya. Yoksa soruyu anlaman da imkansız. Ne yazık ki. Ya böyle bir durum var. Üstümüze
alınmayın. Ama bunda abi sosyal medya fenomenlerinin de çok affedersiniz etkisi var abi. Çünkü sosyal medya fenomenleri de şöyle. Twitter bak, sosyal medya fenomenlerini geçtim. Futbolcusu, sanatçısı, oyuncusu, biz bunu daha önce de konuştuk. Gene aynısını uzatmak istemiyorum ama ya arkadaş ya sen milyonlar kazanan bir insansın. Ulan bir editörle anlaş ya. Abi ne sanatçılar var, sözde sanatçılar, pop kültür şarkıcıları falan ya. Böyle Türkçe olmaz ya.
Bir de onu düzeltene altta saydırıyor.
Sana
ne benim dilimden falan.
Abi bir de öyle bir şey var ya, Türkçe yamuk. Sonra sözde gelince Türkçe önemli diye konuşmayı biliyoruz hepimiz yani. Abi şunu yaz ya, bu zor bir şey değil arkadaş ya. Bak bilmiyorsundur, anlarım, öğren demiyorum. Öğrenmek meşgal, uğraş. Anlaş lan biriyle editör. Bir tane çevrimiçi adamın olsun yani. Ver evet. Ayda 2000 lira. Ki senin için para bile değildir 2000 lira yani. Anında sana çevirip göndersin doğru Türkçe. Ya kullanamıyorsun öğren ki sen de öğrenirsin böyle. Geçen hatırlıyor musun Arda Turan'la Berkay'ın mevzusu çıkmıştı. Hani kavgası çıktı.
Sen kimi tutuyorsun o konuda?
Ya kimi tutuyorsam tutma. Ya
olayı bilen ne değişmiyor.
Magazine döndük değil mi? Bence orada şu çok haksız diye. Hayır şunu diyeceğim sadece. Ben Arda Turan'ın Instagram paylaşımlarını gördüm daha önce. O olaydan önce. Arda Turan'la çok dikkat eden bir insan değil Türkçesine. Ne zaman o olay oldu? Instagram'dan bir şey paylaşmış. Yazı okudum. Çok düzgün Türkçe var.
Yani bildiğin onu
demek
yazmış.
Demek ki anlaşmış.
Avukatı yazmış abi.
Ya biri yazmış ama önemli değil. Önemli olan demek ki bir şey ciddi olduğu zaman buna dikkat ediliyor. Yani buna her zaman dikkat edilmesi lazım sadece. Bu çok zor bir şey değil. Beraber oturun D'sini, D'sını, noktasını ayırın ya. Ya nokta koymak bile çok problem oluyor. Virgül koymak bile ya.
Ama ben genelde onların Instagram'ı
falan... Vallahi lanet olsun bıktım artık.
Neyse tamam uzatmayacağım. Şimdi Arda'yı da karşımıza almayalım.
Yok hayır. Örnek Arda. Orada herkes için aynısı geçerli abi.
Evet, yoksa bizim Arda'yla bir sıkıntımız var. Ben alayı şey yapıyorum.
Yoksa Arda Turan'ı ben çok severim. Arda Turan. Bu programda karşımıza aldıklarımız. Ek sözlük. Arda Turan.
Aman ha Fatih Terim'i falan sokma işin içine.
Taksiciler.
Biliyorsun onlar mekana gelmeleriyle ünlü.
Çok geç oldu Fatih Terim. O da girdi araya. Activision. Electronic Arts. Evet. Cesedimizi toplayacağımız bir programdan sonra gelmiş bulunmaktayız.
Benim çoluğum çocuğum var. Bunun hiçbir şeyi yok.
Evliyim lan ben de Allah Allah. Benim de bir hanımım var. Allah Allah.
Yani kısaca biz hepinizi seviyoruz. Mesut'un saydığımız çocuğu... isimlerin hepsini seviyoruz.
Mesut'un çocuğuna ben bakarım. Dokunmayın. Bana dokunmayın.
Evet dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada...
Ya yeter abi öldürdün bizi artık. Ne oldu bu arada?
Bu videoyu ilk gösterim özelliğiyle yayınladık. Öyle chat mi? Paneli vardı. Evet.
Hadi bakalım.
Canlı değildi yani. O chat paneli şeyden var. Bant yayın ama hani ilk izlemeyi beraber yapıyoruz.
Anladım.
Ben olabildiğince kendimi orada ifade edebilmek adına yan tarafta chatteydim. Hani işte Enis böyle diyor ama bakın Enis haksız.
Vallahi şu an tabii geleceği konuşuyor kendisi. Ben bilmiyorum ne diyeceğini o yüzden cevap veremiyorum.
Ben diyeceklerini biliyorum. Evet yani ilk gösterim özelliği canlı yayın değil YouTube'un bir özelliği. Böyle premier yapıyoruz hep beraber işte Cips Cola eşliğinde. Coca Cola o da. Reklam. Cips Cola eşliğinde. Ve bu arada son şey söyleyeceğim. Yurt dışında kola diyorsun ya. Adamlar Pepsi ve Coca Cola ciddi bir ayrım var yurt dışında ya.
Öyle mi?
Tabii adam yani ciddi bir ayrım var. Pepsi dersen Pepsi, Coca-Cola dersen Coca-Cola yani. Öyle bir şey var.
Allah Allah ne kadar enteresan.
Bu da böyle bir anekdot olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Aydınlandım. Görüşürüz.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.